Kitap adı Sosyal Hizmet Kuruluşları. Ünite 1 Genel ve Kavramsal Giriş Yazar Profesör Doktor İlhan Tomanbay Editörler Profesör Doktor İlhan Tomanbay Profesör Doktor Nuray Gökçe Karaca. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra kuruluş, kurum, sosyal çalışma, sosyal hizmet gibi kavramları açıklayabilecek, Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşları, sayıları ve özellikleri üzerine görüş bildirebilecek, sosyal hizmet kuruluşlarının çeşitlerini ve işleyişlerini ifade edebilecek, sosyal hizmet kuruluşlarının toplumdaki önemlerini ve hangi işlevleri yerine getirdiğini ölçebilecek, sosyal hizmet kuruluşlarının toplumdaki rollerini değerlendirip yorumlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: kurum, kuruluş, sosyal çalışma, sosyal hizmet. Sivil Toplum Örgütü, STÖ, Sivil Toplum Kuruluşu, STK, Sosyal Hizmet Kuruluşları, Kuruluş Bakımı içindekiler. Giriş, konu ile ilgili kavramlar. Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşlarının tarihsel gelişme süreci. Sosyal hizmet kuruluşu ne demektir? Sosyal hizmet kuruluşlarının çeşitleri ve özellikleri. Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması. Bugünkü sosyal hizmet kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapısı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait sosyal hizmet kuruluşları, diğer kamu kurumlarına bağlı olan sosyal hizmet kuruluşları, yerel yönetimlere ait sosyal hizmet kuruluşları, özel girişime ait sosyal hizmet kuruluşları, sivil toplum örgütlerine ait sosyal hizmet kuruluşları. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: sevgili öğrenciler, bu kitapta sosyal hizmet kuruluşları üzerine bilgi sahibi olacaksınız. Sosyal hizmet kuruluşları nelerdir? Hangi kuruluşlara sosyal hizmet kuruluşları denir? Bu tür kuruluşlar ne işler yaparlar? Kimlere bakım sağlarlar? Nereye bağlıdırlar? Parasal kaynakları nerelerden sağlanır? Çeşitleri nelerdir? Gibi soruların yanıtlarını bulacaksınız. Aslında bu tür kuruluşların neler olduğu, neler yaptıkları gibi konular bu ülkede yaşayan her yurttaşın bir ölçüde bilmesi gereken bilgilerdir. Bunlar bilgili bir yurttaş için gerekli olan genel kültür bilgileridir. Dolayısıyla siz bu bilgilere sahip oldukça çevrenizde, toplumda, arkadaşlarınız arasında daha tanınır, daha sözü dinlenir, bilgisine güvenilir bir insan olarak sivrileceksiniz. Bu alanda toplumun saygın bir bireyi olarak çalışma yaşamına atılacaksınız. Aynı zamanda bu kitaptaki bilgiler işlevsel bilgilerdir. Sosyal bir insan olarak çevremizde gördüğümüz özel bir yardıma gereksinimi olan herhangi bir insana yol göstermek, hangi kuruluşun kendisine yardım edebileceği konusunda onu yönlendirmek bir toplumda yaşayan her insan için güzel bir sosyal görevdir. Bu kuruluşları tanımak sadece kitaptan okumakla yeterlice sağlanamaz. Bu kuruluşları ziyaret etmek, verilen hizmetleri yakından izlemek, görmek, Çalışanlarla tanışmak insana çok şey kazandırır. Hele ki bu alanda çalışmak isteyen biri için çok büyük kazanımlar sağlayacağı açıktır. Çalışanlarıyla tokalaşacaksınız. Ben de bu alanda öğrenim gördüm diyeceksiniz. Sizi sevecekler. Aralarına alacaklar. Onlarla birlikte çalışacaksınız. Gereksinimi olan insanlara sosyal hizmet vereceksiniz. Sosyal hizmet kuruluşlarını iyi tanıyabilmek için önce bu kuruluşlarla ilgili temel kavramları bilmeniz gerekmektedir. Kavramları iyi kavrayan öğrenci kuruluşları çok daha çabuk ve hakkıyla öğrenecek ve anlayacaktır. Bu kavramlar, bu dersin adı sosyal hizmet kuruluşları olduğuna göre öncelikle sosyal hizmet ve kuruluş kavramlarıdır. Konu ile ilgili kavramlar bu ünitede ve bu kitapta okuyacaklarınızın içinde bugüne kadar çok da tanıdık olmadığınız sözcükler geçiyor. Okuduğunuz ve ileride yapacağınız işle ilgili olan sözcükler bunlar. Mesleğinizle, işinizle ilgili olup da bilmeniz gereken bu sözcüklere terim denir. Yani bir işi, mesleği konuşur ya da uygularken kullanmamak zorunda olduğunuz, mesleğinizle ilgili sözcükler bunlar. Bunlar terimdir. Bu ve benzeri sözcükleri bilimsel çalışmalarda, bilim yaparken kullanırsanız o zaman bunlara kavram denir. Çünkü içerikleri daha bir derinleşir. Genişler, daha farklı ve geniş anlam yüklemeleri olabilir. Dolayısıyla biz bu kitapta zaman zaman kavram, zaman zaman terim ve çok az yerde sözcük diyeceğiz. Sonuçta hepsi aynı simgeler bütününü anlatıyor. Ancak biliniz ki, sokakta sözcüklerle, mesleğimizi uygularken terimlerle, bilimsel çalışma yaparken kavramlarla düşünür ve konuşuruz. Şimdi bu kitabın okurken sizin için anlaşılır olması için burada bir kısmı ele alınan mesleki terimleri iyi öğrenmiş ve kavramış olmanız beklenir. Sosyal hizmet iler konumuz ile ilgili ilk kavram sosyal hizmet kavramıdır. İngilizce social service, Almanca der sozialer dienst teriminin karşılığıdır. Service dienst sözcükleri tam anlamıyla hizmet sözcüğünün karşılığıdırlar. Hepiniz bilirsiniz. Sosyal hizmet, sosyal hizmetlerin tekil halidir. Bir hizmet sosyal hizmeti, birçok hizmet sosyal hizmetleri oluşturmaktadır. Tek bir hizmet ya da birçok hizmet gibi. Sosyal hizmet en kısa deyişle sosyal alanda verilen hizmetlerdir. Tabii ki bu açıklama tek başına yeterli olmaz. Sosyal deyince ne anlamalıyız? İnsanın yakın çevresi ile ilişkilerini anlamalıyız. Ailesi, akrabaları, günlük arkadaşları, iş arkadaşları, sokakta bir alışveriş, bir iş ile ilgili olarak iletişim kurduğu insanlar ile dengeli, verimli iletişim kurabilmek ve yaşamını bu ilişkilerle sağlıklı sürdürebilmek sosyal olmak demektir. Hepimiz bir ölçüde sosyalist. Bu toplum içinde severek, sevilerek, kavga etmeden yaşamamızı ve işlerimizi sürdürebiliyoruz. Çevremize iyi ilişkiler geliştirebiliyor. Dertlerini dinliyor. onlara yardım edebiliyoruz. Birlikte gezilere gidiyor, geziler düzenliyor, ziyaretler yapıyor, birçok şeyi paylaşıyoruz. Ancak çeşitli nedenlerle bu doğal ve düzgün olması gereken iletişim bağlarını sağlıklı sürdüremeyen insanlar olabilir. Kalıcı ya da geçici bedensel, zihinsel ya da ruhsal bir eksikliği nedeniyle topluma çıkması güç olan, sağlıklı iletişim kuramayan insanlar olabilir. Her insan her yaşta ve farklı zamanlarda çeşitli sıkıntılarla karşılaşabilir. Bu durumda onun sağlıklı toplumsal iletişiminin bozulmasına neden olmuş olabilir. Zaman zaman karşılaşabileceği sıkıntılardan ötürü iş ilişkileri kesilmiş, işsiz kalmış ya da hastalık, kaza gibi nedenlerle çalışamayan ya da hastaneye yatmış, cezaevine girmiş, ailesi dışarıda perişan kalmış insanlar olabilir. Böylesi durumlarda insan, geçici de olsa, dışarıdan birinin, bir kuruluşun desteğine, yardımına, katkısına, bakımına ve benzeri bağlı duruma gelebilir. Biz bu durumdaki insanlardan oluşan gruplara özel gereksinim grubu veya grupları diyoruz. Bu bölümde biraz aşağıda özel gereksinim grupları tanımı ayrıca yapılmıştır. İşte sosyal hizmet ya da sosyal hizmetler, bu kategoriye giren insanlara verilen hizmetlerdir. Sosyal sorunlarından ötürü toplumdaki ilişkilerini iyi düzenleyemeyen, topluma uyumda güçlük çeken kişiler, gruplar, aileler ve topluluklar olabilir. Aça, yoksula, işsize, dara düşene, içinde sorun ya da bir çatışma yaşayan aileye, sokak çocuğuna, eğitimi iyi gitmeyen öğrenciye, şiddete uğrayan herkese, çocuğa, gence, yetişkine, kadına, özürlüye, eşcinsele, sığınmacıya, mülteciye, yalnız kalmış yaşlıya, bakıma muhtaç özürlüye, engelliye, alkol ve uyuşturucu bağımlısına, hastanedeki hastaya, onun dışarıda bakıma muhtaç kalan ailesine, cezaevine düşene ve onun evde desteksiz kalan yakınlarına, ailesine, iş yerinde çeşitli sıkıntılar, uyumsuzluklar yaşayan çalışanlara, topluma girmekte güçlük çeken her insana ve benzeri verilen, onların durum ve konumlarına özgü hizmetlerin hepsi birer sosyal hizmettir. Sıra sizde bir sosyal hizmetlerin verildiği nüfus grupları ya da özel gereksinim grupları hangileridir? Sıra sizde bir yanıt sosyal hizmetlerin verildiği nüfus grupları ya da özel gereksinim grupları sosyal sorunlarından ötürü toplumdaki ilişkilerini iyi düzenleyemeyen, topluma uyumda güçlük çeken kişiler, gruplar, aileler ve topluluklardır. Bundan amaç, geçici ya da sürekli olarak özel bir desteğe, yardıma gereksinim duyan bu insanlara ve yakınlarına, toplumda rahatça yaşayabilecekleri gücü ya da yeterliliği kazanmaları için gerekli müdahaleleri yapmak, yani o durumdaki kişi ve yakınlarıyla çalışmak, onları çevreye uyumlu duruma getirmek. B. Toplumda rahatça yaşayabilecekleri ortamı ve koşulları sağlamaktır. Yani toplumu bu durumdaki insanların da rahatça yaşayabilecekleri bir konuma getirmek. Genel amaç, her bireyin toplumdan en üst düzeyde yararlanmasını ve yaşamdan doyum almasını sağlamaktır. Bu amaçlarla yapılan hizmetler sosyal hizmetlerdir. Sosyal çalışmacı ve sosyal tekniker 20. yüzyılın başlarından itibaren bu tür hizmetlerin verilmesi meslekleşmiştir. Bu alanda çeşitli elemanlar çalışarak özel gereksinim gruplarına hizmet verirler. Bu tür hizmetleri bu işin öğretimini görmüş meslek elemanları verir. Bunların başında sosyal çalışmacılar, social worker, ing, derdi sosyal arbeterin, alm, gelir. Bunlar lisans düzeyinde sosyal çalışma öğretimi görmüş meslek elemanlarıdırlar. Sosyal çalışmacılar, mesleği, işi sosyal hizmet vermek olan meslek elemanlarıdır. Kitap ara elemanlar konusunda daha geniş bilgi için bakınız. Tuman Bay, İlhan. 2011 Sosyal Hizmetlerde Açık Öğretim ve Ara Elemanlar, Sosyal Çalışma ve Sosyal Teknikerlik, Ankara. Sabir Yayını. Bunların yanı sıra psikologlar, çocuk gelişimcileri, öğretmenler, hukukçular, hekimler ve benzeri, aynı alanda kendi mesleklerini uygulayarak çeşitli sıkıntıları nedeniyle toplumla istenilen bağını kurmakta ve sürdürmekte zorlanan insanlara topluma yeniden uyumlarını sağlamaları için kendi meslek alanlarındaki gerekli hizmetleri verirler. Yardımcı olurlar. Bunlardan daha başka meslek elemanları da bu alanda önemli görevler üstlenirler. Çalıştıkları alan için özel donanıma sahip hasta bakıcılar, çocuk bakım elemanları, yaşlı bakım elemanları, özürlü ve engellilere bakan bilgili elemanlar, gençlik yardımcıları, kadın sorumluları, tıbbi sekreterler, teknik sekreterler, sosyal sekreterler ve daha alanda gereksinim duyulan birçok görev elemanları. Bunlar sosyal hizmetlerin kusursuz sağlanmasını sağlayan yardımcı elemanlardır. Biz bunlara genel bir kavram olarak sosyal tekniker diyebiliriz. Ya da sosyal yardımcı. Bildiğiniz gibi, teknik alanda teknikerler vardır. Üretilen teknik işin bel kemiğidirler. İnşaat, makine gibi teknik alanlarda onlarsız o iş yapılamaz. Sosyal alanda da sosyal teknikerler olmadan sosyal hizmetin yapılamayacağını, Türkiye'de sosyal hizmetler geliştikçe hepimiz göreceğiz. Sıra sizde iki sosyal hizmet alanlarında çalışabilecek başka ne tür ara elemanlar olabileceğini hayal gücünüzü kullanarak düşününüz. Düşüncenizde yeni iş ve çalışma alanları yaratınız. Sıra sizde iki yanıt sosyal hizmet alanlarında çalışabilecek zamana ve mekana göre farklı ara elemanlar olabilir. Verdiği hizmetin gereklerine uygun eğitilmiş ara elemanlar o işle ilgili önemli bir boşluk doldurabilecekleri gibi hizmetlerin niteliğini de artırabilirler. Metinde sayılanlara ek olarak eğitimli bakıcı anne, çalıştığı kurum üzerine bilgi veren kurum danışmanı, sosyal sağlık yardımcı elemanı, oyun elemanı, çocuk ya da gençlerle oynayan gibi farklı ara elemanlar düşünülebilir. Sosyal teknikerlik ya da sosyal yardımcılık, Türkiye'de yeni yeni gelişmeye başlayan önemli bir meslek alanıdır. Sosyal çalışmacılar yukarıda kısaca saydığımız bu kadar geniş bir alanda tüm sorunlu insanlara, yardım bekleyen insanlara yetişemezler. Bu mümkün değildir. Öyle durumlar vardır ki yardımın gecikmesi sorunların artması demektir. Sosyal çalışmacıların alanda tek başların çalışmaları iş yükü içinde boğulmaları demektir. Çalışamaz duruma gelmeleri demektir. Bu durumda sosyal çalışmacılarla birlikte çalışan sosyal yardımcılar, başka deyişle sosyal teknikerler birçok sorun alanında etkin hizmetlerde bulunurlar. Böylece işler hızlanır, rahatlar, etkili ve verimli duruma gelir. Bakınız, Toman Bay, 2011, Sosyal Hizmet Kuruluşları adlı bu derste sosyal hizmet kavramından sonra öğreneceğimiz ikinci temel kavram kuruluş kavramıdır. Birbirine kolayca karıştırıldığı için de kuruluşla birlikte farkını ortaya koyarak kurum kavramını da açıklamaya çalışacağız. Kuruluş ve kurum, kuruluş ile kurum çoğu zaman birbirine karıştırılırlar. Bunlar birbirinden farklı kavramlardır. Önce bir tanımlarına bakalım. Uzmanlık sözlüklerine göre kuruluş, İngilizce'de establishment, Almanca'da die Einrichtung, önceden belirlenmiş amaçlara uygun olarak düzenlenerek oluşturulmuş bina, gereçler, insan gücü gibi maddi ögeleri olan, hizmet üreten örgütlü birliktir. Toman Bay, 1999, kurum, İngilizce Institution, Almanca'da die Anstalt, kendisine bağlı en az bir kuruluşuyla önceden belirlenmiş bir amaca yönelik hizmet vermek için, bu hizmete uygun maddi ögeleri ve personeliyle birlikte kurulmuş, gelişmeye açık düzenli örgütlenmelerdir. AGAY kuruluş, özel gereksinim gruplarını o kuruluş için belirlenmiş alanda verilen hizmetlerin yürütüldüğü bir bina ve içinde bu amaçla oluşturulmuş döşeme ve diğer kullanım araçlarından oluşmuş bir bütünlüktür. Yani kuruluş olması için önce yeterli büyüklükte bir bina olmalıdır. Bu bina amaca uygun döşenmiş olmalıdır. İçinde masalar, koltuklar, sandalyeler, mutfak, tuvalet, çay ocağı, bunların yanı sıra çalışma masaları, masaların üzerinde bilgisayarlar, telefonlar, faks, fotokopi makineleri gibi hizmet araçları olmalıdır. Kuruluş olması için tek başına bunlar da yetmez. Bu masalarda, bu araçlarla çalışan o konuda özel öğretim görmüş elemanlar, çalışanlar olmalıdır. Uygun meslek elemanları olmalıdır. Bu fizik ortamın düzenli işler duruma gelebilmesi için de önce amaca uygun bir planlama, hizmetlerde düzenleme yapılmalıdır. Bu temel hazırlıklardan sonra uygulama başlayabilir. Başarılı bir uygulama içinde yapılan tüm işler belli bir plan içinde düzenli aralıklarda denetlenmelidir. Sağlıklı bir sosyal hizmet için denetleme sonunda ortaya çıkan eksiklikler, aksaklıklar yeni bir planlamayla giderilip uygulama daha hatasız başlatılmalıdır. Kurum sözcüğünün İngilizcesi institution olan farklı bir anlamı daha vardır. Toplum bilimde kullanılır. Bir toplumda o toplumu var kılan büyük sistemleri anlatır. Bunlar toplumun oluşma sürecinde kendiliğinden ortaya çıkan, insanlar tarafından düzenlenen ve tüm toplumu kapsayan oluşumlardır. Aile kurumu, ekonomi kurumu, din kurumu, evlilik kurumu, mülkiyet kurumu, ortaklık kurumu gibi kullanılır. Bu kapsamlı bir içeriktir. Biz bu kitapta bu anlamıyla kullanmıyoruz. Dar anlamıyla, insanlar tarafından maddi ögeler ve katkılarla kurulmuş, hizmete yönelik oluşum anlamıyla kullanıyoruz. Ve bu bütünlük içinde, o kuruluş için seçilmiş alanda başvuran insanlara hizmet verilir. Bunlar özürlüler olabilir. Bakım altındaki çocuklar, yaşlılar olabilir. Boş zaman değerlendiren gençler olabilir. Koruma altında alınan şiddet mağdurları olabilir. Cezaevinde cezalarını çeken insanlar, mahkumlar olabilir. Mahkeme sürecindeki tutuklular olabilir. Sosyal hizmet kuruluşlarında bu tür hedef kitleye verilecek, onların geçici ya da sürekli yaşadıkları sıkıntıları hafifletmeye yönelik hizmetlere de sosyal hizmetler adı verilir. Sosyal hizmet, işin özelliğine ve niteliğine göre geceli yani yatılı da verilebilir, huzur evi gibi. Gündüzlü de verilebilir. Danışma merkezi, kabul merkezi, buluşma merkezi, sığınma evi gibi. İnsanlar bu hizmeti geçici de, süreli alabilir. Hastadır, cezaevindedir, çocuk bakım eridir ve benzeri. Sürekli de, yatalak hasta, huzur evi bakımı, doğuştan özürlü gibi. Alabilir. Kurum kuruluşa göre daha üst düzeyde bir kavramdır. Kurum kamuda düzenlenmiş üst örgütlenmeleri anlatır. Kamu hizmetleri verilen daha geniş kapsamlı örgütlenmelerdir. Kurum kavramı kamu kurumu kavramında da geçer. Bunların da bir binası ve içinde her türlü hizmete uygun döşeme bulunur. Ama kurumlar daha merkezi, daha üst düzey hizmet sunarlar. Muhatapları birebir, doğrudan özel gereksinim grupları değildir. Geniş bir alandan sorumludurlar. Ulusal ya da bölgesel düzeyde güçleri vardır. Kurumlara bağlı kuruluşlar olabilir. Örneğin TC Karayolları bir kurumdur. Karayollarına ait bir konuk evi, bir kreş birer kuruluştur. İşkur, Türkiye İş Kurumu bir kurumdur. İş ve işçi bulma kurumudur. TC Emekli Sandığı bir kurumdur. Emekli sandığına bağlı yaşlı bakım merkezleri birer kuruluştur. TC emekli sandığının bağlı olduğu bir üst kurum daha vardır. Kamu kurumu. Onun adı da Sosyal Güvenlik Kurumudur. SGK, SGK hizmetleri tüm Türkiye'yi kapsayan bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşların sosyal güvenliklerinin yasalar çerçevesinde sağlanması için çalışan bir kurumdur. Türkiye'nin her tarafında büroları, hizmet binaları vardır. Hizmetleri merkezden planlanır, programlanır ve yürütülür. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı kreşler, huzur evleri ve benzeri hizmet üreten yerlerde o kuruma bağlı kuruluşlar olarak işlevlerini yürütürler. Kurumda da hizmet üretilir. Ancak bu hizmetler daha çok örgütleme, düzenleme, yönlendirme ağırlıklıdır. Kuruluş daha çok gereksinim sahiplerine verilen hizmet ağırlıklıdır. Tabii ki kuruluşlar bir kuruma bağlı olmadan da kurulabilir. Örneğin özel sektöre ait bir kreş hiçbir kuruma bağlı değildir ama kuruluştur. Bir patronun genel yönetiminde çalışır. Bir müdürü ve çalışanları vardır. Hizmetlerini yürütür. Ayrıca bir de bir kuruma değil ancak bir sivil toplum örgütüne, STÖ, bağlı kuruluşlar olabilir. Kurumlarda kuruluşlarda kendilerini yaşatan ve çalıştıran genel ve özel mevzuata bağlı olarak çalışırlar. Bunlar o konu ile ilgili yasalardır, tüzüklerdir, yönetmeliklerdir, genelgeler ve özelgelerdir. Bunları sosyal hizmet mevzuatı dersinde işleyeceğiz. Özel gereksinim grupları sosyal ilişkilerinde herhangi bir nedenle aksamaya ve zorluğa yol açacak herhangi bir tıbbi, ruhsal ve sosyal özür ya da engeli bulunan ve bu nedenle sosyal hizmet kuruluşlarında yatılı, yataklı ya da gündüzlü modellerde sosyal bakımları, sosyal tedavileri ve sosyal rehabilitasyonları yapılan, yapılması gerek duyulan ya da bu gereksinimi duyan kişilerin oluşturduğu gruba özel gereksinim grupları denir. Bunlar, yaşamlarında geçici ya da sürekli olarak bir desteğe, bakıma, tedaviye ve rehabilitasyona gerek duyarlar. Korunmaya muhtaç durumdaki çocuklar, gençler, yaşlılar, özürlüler, engelliler, kadınlar, erkekler, göçmenler, sığınmacılar, şiddet mağdurları, yoksullar, hastalar, tutuklu ve hükümlüler. Bu kapsamdadır. Özel gereksinim grupları sosyal hizmetlere gerek duyan kişiler ve gruplardır. Bunlarla sosyal çalışmacılar, sosyal teknikerler, her kategoriden sosyal yardımcılar ile diğer sosyal meslek elemanları, hekimler, psikologlar, sosyologlar, halk eğitimcileri, özel eğitimciler, psikolojik danışma ve rehberlik çıkışlılar, öğretmenler, hukukçular, her kesimden bakım elemanları, hizmet verenler kapsamına girerler. Rehabilitasyon bu kitapta geçen bir başka kavram da rehabilitasyondur. Rehabilitasyon İngilizceden aktarma bir kavramdır. İngilizce yazılış rehabilitasyondur. İngilizce habil becerikli demektir. Habilitasyonun tam Türkçe karşılığı becerikleştirmedir. Sözcüklerin başına getirilen re-öneki yeniden demektir. Demek ki, rehabilitasyon yeniden becerikleştirme demektir. Almanca'da da rehabilitasyon olarak kullanılır. Almanca karşılığı bir de herstellung'dur. Yeniden düzene koymak, yeniden hazırlamak, düzeltmek anlamlarındadır. Bir hastanın tedavisinden sonra, hastanın giderilmesinden sonra ortada kalan eksikliği, yetersizliği, güçsüzlüğü gidermek için yapılan çalışmalardır. Örneğin, bir trafik kazasıyla kırılan bacağın alçıya alınarak tekrar kaynatılması, hastanın ayağa kaldırılması tedavidir. Ancak hasta uzun bir süre o bacağını eskisi gibi kullanamaz. Üzerine tam basamaz. Ağrı yapar, sızlar. Bacağın eski gücüne kavuşturulması gerekir. Hastanın ağrısı sızısız ve desteksiz, koluna girmeden, baş sonsuz, yürütülebilmesi için yeni, başka çalışmalar yapılması gerekir. Örneğin, bacağıyla ağırlık kaldırma, jimnastik, havuzda yüzdürme gibi. Bu amaç için yapılan çalışmalar rehabilite çalışmalarıdır. Rehabilitasyondur. Rehabilitasyon bu anlamda, örneğin, bacağı kırıldığı için tedaviye alınmış, tedavisi bitmiş, ancak eskisi kadar rahat hareket edemeyen kişiye tekrar rahat yürüme becerisi kazandıracak, eski becerisini yeniden kazandıracak, kişiyi yeniden beceriklileştirecek çalışmalardır. Buna biz Türkçe'de esenliğe çıkartma deriz. Dolayısıyla rehabilitasyon karşılığı olarak Türkçe'de en uygun kavram esenlendirmedir. Ancak bu kavram çok kabul görüp yaygınlaşmamıştır. Bu nedenle bu kitapta biz yaygın kullanılan kavramı, rehabilitasyonu kullanacağız. Bu noktada bir de terimler sözlüğü karşılığına bakalım. Herhangi bir bedensel, ruhsal, psikolojik ve sosyal özüründen ötürü toplumsal ilişkilerinde aksama ya da tutarsızlık olan, toplumsal ilişkiler ve üretim sürecinde beklendik yeri alamayan kimselere verilen tıpsal, ruhsal ve sosyal sağlatım ve destekleme çalışmaları (AGAY) rehabilitasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu arada rehabilitasyon konusunda siz sevgili öğrencileri kısaca bir noktada daha aydınlatalım. Rehabilitasyon tıpta tıbbi rehabilitasyon, psikiyatride ruhsal rehabilitasyon ve sosyal hizmetlerde gerekli olduğu ve yapılması gerektiği zaman sosyal rehabilitasyon adını alır. Sosyal rehabilitasyon bir sosyal çalışmacı arkadaşınız ile birlikte sizin işinizdir. Ayrı bir eğitim ve bilgi konusudur. Özel donanım ve zamanla kazanılan beceri ister. Özürlü ve engelli kavramları dikkatinizi çekmiştir. Yukarıdan beri okuduklarınızda, yeri geldiği zaman özürlü ve engelli kavramlarını birlikte kullandık. İkisinin aynı anlamda olduğu sanılır ve bu kavramlar günlük dilde birbirinin yerine kullanılır. Oysa özürlü ve engelli aynı kavramlar değildir. Bunun en iyi tanımını özürlü ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetler başlığını taşıyan 4. ünitede bulacaksınız. Orada yapılmış ve iki kavramın farkını ortaya koyan anlamlı yaklaşıma burada birkaç küçük ekleme yapmak istiyoruz. Türkçe'de bu iki önemli kavram arasında fark gözetilmez. Konuya daha çok duygusal yaklaşılır ve değişik evrelerde birisinin kullanılması öne çıkarılır. Konu, kişilerin duygularına göre, hoşlarına gidenin kullanılması gibi bir noktada tartışılır. Oysa bu iki kavram Türkçe'de farklı anlamları içerirler. Yabancı dillerde de farklı anlamlar taşırlar. İngilizce ve Almanca'da özürlülük kavramı kişide doğuştan gelen bedensel ya da yetisel bozuklukları anlatır. Engellilik ise kişinin yaşamı sırasında sonradan ortaya çıkmış bedensel ve yetisel eksikliklerdir. İnsanın doğuştan ya da sonradan başına gelen ve işlev eksikliği yaratan eksikliklerin bir sözcükle ayrı ayrı ifade edilmesi dilin zenginliğidir. Bunların ikisi de engellilik ya da özürlülük değildir. Bir hekimin engelli ya da özürlü dendiğinde geliştireceği düşünce ya da hareket tarzı farklı olacaktır. Bu fark önemlidir. Bu iki kavram İngilizce'de özürlülük disability, engellilik handicap ve terimleriyle karşılanmaktadır. Almanca'da özürlülük Behinderung, engellilik Behinderung olarak karşılanır. Her iki dilde de özürlülüğü karşılayan terimler bozuk, kırık, çatlak, hasarlı, düzgün olmayan anlamlarını taşır. Engelliliği karşılayan terimler ise insanın karşısına çıkan engel, yasak karşılığındadır. Bu fark özürlü ya da engelli insanın gelişmiş ülkelerde alacakları sosyal güvenlik kıdemlerini de avantajlarını farklılaştırır. Bu nedenle mevzuat düzeyinde de bu iki kavramın ayrı ayrı anlamlarda kullanılması önemlidir. Öte yandan, bugün ülkemizde hem mevzuatta ve hem de bu alandaki hizmetlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında örgütlenmesi düzeyinde de özürlülük terimi yeğlenmiştir. Bakanlığın kurulmasından önce de durum aynı idi. 2011 Aralık ayına kadar. Şimdi kaldırılmış ve bakanlık çatısı altında genel müdürlük olarak yeniden düzenlenmiş olan Özürlüler İdaresi Başkanlığı vardı. Orada da görüldüğü gibi resmi boyutta özürlülük kavramı kullanılmaktaydı. Bakanlık çatısı altındaki bugünkü örgütlenmenin adı da Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'dür. Bu nedenle kitabımızda özürlülük kavramının kullanılması tercih edilmiştir. Biz bu bölümde kitabın konusunu oluşturan temel iki kavramın açıklamasına ve bölüme ek olarak düşünülebilecek iki terimin açıklamasına yer verdik. Diğer bölümlerle ilgili temel kavramların ve terimlerin tanımlarına kendi bölümleri içinde yer verilmiştir. Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşlarının tarihsel gelişme süreci, Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşlarının tarihine çok kısa göz atacak olursak konumuzu 3 tarihsel evreye ayırabiliriz. Osmanlı öncesi dönem, Türkiye Cumhuriyeti tarihsel sürecinde sosyal hizmetlerle ilgili ilk bakanlığın kurulmasından bugüne 2011 dersimizin konusu sosyal hizmet kuruluşları olduğuna ve tarihsel bilgilere de bu çerçevede değinmemiz gerekeceğine göre kitabımızda Osmanlı öncesi döneme girmeyeceğiz. Ancak bilmeliyiz ki, kaynaklar Türklerin Orta Asya'da vakıf benzeri örgütlenmelere sahip olduklarını göstermektedir. Kimi kaynaklarda vakıfların tarihini 12. yüzyıla dayamaktadır. Her ne kadar Orta Asya'da da sosyal önlemleri alarak halka götüren vakıf niteliğinde kurumlaşmalar görülse de vakıfların yerleşik düzene geçildikten belli bir süre sonra kurulmuş olmalarının gerektiği konusunda görüş birliğinin olduğunu söyleyebiliriz ki bu da 12. yüzyıl dönemlerine denk gelmektedir. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasına da denk gelen dönemlerdir ve Türklerin Anadolu'ya gelerek öncesi ve sonrasıyla 1071 yılı fütüvet, zaviye ve tekkeler yoluyla örgütlenip sosyal ve siyasal bütünlüklerini sağlama yolunda uğraş verdikleri dönemlerdir. Anadolu'ya gelen Türklerin ilk örgütlenme modelleri olan fütüvvetler, zaviyeler ve tekkelerin Anadolu'daki siyasal ve ideolojik bütünlüğün oluşturulmasında çok büyük bir rol oynadıkları bir gerçektir. Ancak bunun kadar aynı oluşumların Türkler için sosyal topluluklar olarak ilk bütünleşmelerini, toplumsal yapılanmalarını, ilk toplumsal dayanışmayı sağlayan kurumlaşmalar olduğu konusunda da tarihçiler uyuşum içindedirler. Yani bunların özellikle sosyal, aile, çevre, arkadaş olma, toplumsal, toplumu yapı olarak oluşturan, siyasal ve ideolojik büyük önemleri bulunmaktadır. İlk sosyal kurumlaşmaların temelleri küçük grupların bir araya gelerek söyleştikleri, tartıştıkları ve görüş alışverişinde bulundukları bu kurumlar eliyle gerçekleştiği açık bir bilgidir. Osmanlı Beyliği'nin bir imparatorluğa dönüşmesi bu temellerin güçlenerek oluşturduğu yapılanma sayesindedir. Tekke ve zaviyelerde geliştirilen görüşlerin yanı sıra Türklerin Anadolu'da çeşitli topluluklar olarak yerleşik düzene geçmeleriyle vakıf biçiminde kurumlaşmalarda güçlenmelerini sürdürmüşlerdir. İnternetten arayarak fütüvvet, zaviye ve tekkenin ne olduğunu öğrendiniz. Bunun için bulduğunuz uygun sayfaların yanı sıra şu sayfada da arayınız. http://www.ikipedia.org/wiki/bir-toplum-her-zaman-için-dayanışmayı-pekiştiren-kurumlaşmalara-gereksinim-duyar. Vakıflar bu amaca da hizmet etmişlerdir. Büyük Selçuklu Devleti 1040-1157 ve özellikle Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1077-1308 egemenlik dönemleri de Türklerin Anadolu'ya yayıldıkları ve iyice yerleştikleri dönemdir. Selçuklu egemenliği Anadolu'daki diğer beyliklerin Osmanlı Beyliği çevresinde toparlanıp Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulması dönemine denk gelir. 1299. Dolayısıyla Selçuklularda örnekleri görülen vakıf ve diğer sosyal hizmet kurumlaşmaları da bir yerleşik düzen kurumları ve bir kültür olarak Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiştir. Osmanlı dönemi Cumhuriyet'ten önce Osmanlı İmparatorluğu zamanında diğer ders kitaplarında okuyacağınız çeşitli sosyal hizmet kuruluşları vardı. Bunların arasında öncelikle vakıflara bağlı kuruluşlar gelir. Tabii o zaman sivil toplum kuruluşları diye bir kavram yoktu. Kamu, yerel, özel diye bir ayrım söz konusu değildi. tüm sosyal hizmet kuruluşları hayır sahipleri tarafından hayır amaçlı kurulurlardı. Vakıflara bağlı idiler. Vakıfların çatısı altında imaretler, yoksullara yardım için oluşturulmuş hayır kuruluşları, kervansaraylar, uzun yol yolcularının korunaklı olarak geceleyecekleri yapılar, medreseler, eğitim kuruluşları bulunmaktaydı. Darüşşifalar, şifahane, hastane, bimarhaneler, ruh ve akıl sağlığı için kurumlar, ıslahhaneler, cezai boyutta iyileştirme evleri, bugünkü adıyla eğitim evleri, darül etamlar, darül etam, yetimler kapısı, yetimler yurdu, tabihaneler, nikahet evleri, dinlenme yurtları, çeşmeler, hanlar, hamamlar gibi sosyal hizmet kuruluşları Osmanlı İmparatorluğu döneminde sadece vakıflar kapsamında değil devlet tarafından da kurulmuştur. Örneğin 2. Abdülhamit'in emriyle açılan Darül Aceze, Darül Aceze, Düşkünler Kapısı, Düşkünler Evi bu kapsamdadır. Gene aynı dönemde Darül Hayr-ı Ali açılmıştır. Çavuşoğlu, 2005, 8. Burada anasız babasız çocuklara yatılı bakım verilmekteydi. Darül Hayr-ı Ali'nin Türkçesi nedir bilir misiniz? Büyük Hayırlar Kapısı. Öksüz ve yetim çocuklarının devlet eliyle bakımlarını sağlamak herhalde büyük hayırlar arasındadır. İstanbul'da açılan Darül Hayr-ı Ali 1908 yılında Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kurulmasıyla kapatıldı. Hemen hemen aynı amaca hizmet ediyordu. Bu ünitenin biraz aşağısında Himaye-i Etfal Cemiyeti anlatılacaktır. Biraz yukarıda hayır girişimi olarak, sosyal bir kurum diyerek çeşmelerden ve hamamlardan söz ettik. Lütfen, mahallelere yapılan bir çeşmenin ne büyük bir sosyal anlam taşıdığını anlamak için evlerinde musluk sistemi olmayan, bakkallarında hazır pet şişelerde su satılmayan, motorlu araçlarla evlere seri üretim damacana su dağıtımı yapamayan, evlerini her gün dışarıdan kovalarla taşıma yoluyla ya da sakalar eliyle su getirilen o dönemin evlerini ve yaşama ortamını düşünün. O yüzden yolcuların kalacakları bir otel olmayan bir dönemde hanın, suyun evlerde akmadığı bir dönemde çeşmenin sosyal işlevi ve önemi o kadar büyüktü ki, bunları da sosyal hizmetten saymak herhalde yanlış olmayacaktır. Osmanlı, bu tür sosyal yatırımlarıyla toplumun harcını sağlam tutmasını bildi. O dönemin öğretim kurumlarında, medreselerde okuyan öğrenciler için, yolcular, kimsesizler ve muhtaçlar için aşevlerinde imaret, düzenli yemekler dağıtılırdı. Fatih Külliyesi'nde kayıtlara göre günde 1000 kişinin karnı doyurulur. Sadece İstanbul'un tüm imaretlerinde ve yemek pişirip dağıtan zenginlerin ocaklarında günde 30.000'den fazla kişiye yemek çıkarılırdı. Ayasofya Vakfı, Edirne'deki 2. Murat Vakfı gibi birçok vakıflarda yetimlere düzenli aylık bağlanmıştı. Osmanlılarda ilk imaret 1336 yılında Orhan Gazi tarafından kuruldu. Osman Gazi yoksullara eliyle yemek dağıtırdı. Osmanlıların son zamanlarına kadar devam eden bu kurumların yerine sonradan aşeleri kuruldu. www.msx-ab-org/forum/osmanlı-imparatorluğu/312-1968-osmanlı-kurumları-imaret.html 2012 adları çok az duyulan tabhanelerde ya da tavahanelerde hastalıktan tam kurtulamayanlar, uzun yoldan gelen yolcular, aç ilaç yoksullar bir süre kalarak dinlenirler. Bedenlerinde tekrar güç buldukları zaman ayrılırlardı. Erkan 2005 54. Buna benzeyen darülrehalarda bilginler, yoksullar ve miskinler belirli sürelerde dinlenirler. Kendilerini toplarlardı. Agay 55. Yoksul ya da bilgin, bir üretim için çalışıp para kazanamayan, yani yeterli gelirleri olmayan insanlar için buraları adeta birer sığınma eviydi. Sıra sizde 3 eski Osmanlı vakıfları çatısı altında hangi sosyal hizmet ve sosyal yardım kuruluşları vardı? Sıra sizde 3 yanıt eski Osmanlı vakıfları çatısı altında şifahaneler, bimarhaneler, tabhaneler, ıslahhaneler, darülitamlar, çeşmeler, hanlar, hamamlar, arşivleri ve benzeri bulunmaktaydı. Vakıflar tarafından açılmış o tarihlerin hayır kuruluşları, yani bugünün sosyal hizmet kuruluşlarının ilgili hayır sahibi tarafından yaptırılmış bir cami bahçesi içine toplandığı olmuştur. Bir caminin çevresine yapılmış diğer kuruluşlar külliyeyi oluşturuyordu. Bugünkü üniversitelerin binalarının bir arada bulunduğu geniş araziye yerleşke kampüs Inc. deniyor. Külliye ona benzer bir kavramdır. Örneğin Fatih Sultan Mehmet zamanında açılmış Fatih Külliyesi gibi İstanbul'un Fatih semtinde bulunurdu. Fatih Sultan Mehmet'in açtırdığı külliyede imarethane, medrese, şifahane, misafirhane vardı. Buradaki imarethanede günde 1000 kişiye karşılıksız yemek verilirdi. Evi barkı olmayanlar gecelerdi. Medresede eğitim görülür, şifahanede hastalar bakılırdı. Külliyelerde o külliyelerin din büyükleri, vakıf kurucuları, yöneticileri, büyük din hocaları için türbeler yapılırdı. Bunlar da külliye kültürünü ve dayanışmayı geliştiren ögelerdendi. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyal güvenlik sosyal yardım sistemine dayanmaktaydı. Bu da a. bireysel olarak din kurallarına göre yapılan sosyal yardımlar ile b. vakıfların yaptığı sosyal yardımlar olarak kendini göstermiştir. İslam dininin emrettiği zekat, fitre, kurban kesme, adak ve kefaretlerle, diğer bağış ve sadakalar şeklinde dar gelirlilere ve muhtaçlara yapılan yardımlar bireysel nitelikli sosyal yardımlardır. Bunun dışında insanlara hayır ve iyilik yapmak amacıyla kurulan vakıflarda sosyal yardım kurumları işlevi görmüşlerdir. Osmanlı'da dinsel eksenli sosyal yardımlar sosyal güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamışlardır. Şen 2002 31. Ancak Osmanlı döneminin uzun yıllar başarıyla sürdürülen ve sosyal yapıyı sağlamlaştıran, toplum içinde dayanışmayı arttıran, toplumsal kültürü geliştiren ahi sistemi de sosyal hizmet yapılanması çerçevesinde kısa da olsa anılmalıdır. Ahilik Selçuklulardan gelen bir gelenektir. 13. Yüzyıla tarihlenir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve Osmanlı insanının yetişmesi ve eğitiminde büyük rol oynamış sosyal bir meslek örgütüdür. Ahi, Arapça kardeşim anlamındadır. Türkçe dömert, eli açık anlamına geldiği de söylenir. Akı sözcüğü. Bu örgütlenme içinde Anadolu'da yaşayan Türklerin, esnaf ve sanatkarlarının birliği sağlanmış, çalışma yöntemleri sağlam temellere bağlanmış, katı kuralları olan çalışma örgütü idi. İnternet ahilik hakkında ayrıntılı bilgi almak için http://ahilik.net sayfasını ve onun içinde www.ahilik.net/index.php soru işareti otti.com ...41 sayfasını ziyaret ediniz. Horasan'dan gelen zamanın aydınlarından Ahi Evren'in 1171-1262 Anadolu'ya Kayseri'den gelerek yerleştiği, debbağalık yapıp geçindiği bilinir. Bu sayede esnafları bir çatı altında toplamaya başlamış ve başarmıştır. Bu arada güçlenerek İslam kültürü içinde Osmanlı Beyliği'nin gelişmesinde de büyük payları vardır. Yoksullara yardım ahiliğin temel ilkelerindendi. Kayseri'den yayılan ve büyük etkinliği olan ahilik Tanzimat Fermanı'ndan sonra eski gücünü yitirmeye başlamıştır. Bunu hemen her kentte şimdiki meslek odaları gibi örgütlenen loncalar izlemiştir. Loncalar, esnaflar arasında eşitliği ve dayanışmayı sağlamak, meslek etkinliklerini düzene koymak ve denetlemekle yükümlüydüler. Loncalar ahi örgütlerinden daha fazla yaygınlaştılar. Avarız, arıza, sandıkları kurarak üyelerini her türlü kaza ve ölüme karşı sigortalama yapmışlardı. 17. yüzyılda İstanbul'da 1109 lonca ve bunlara bağlı 126.000 üye olduğu yazılıp söylenmektedir. Loncalar sanayileşmenin başlaması, fabrikaların açılmasıyla değer yitiren el sanatlarının kaybolmasıyla ortadan kalkmaya başladılar. 1913 yılında Osmanlı'nın son dönemlerinde İttihat ve Terakki fırkasınca loncalar kaldırılmıştır. Kitap loncalar hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu kitabı edinebilir ve inceleyebilirsiniz. Amnon Kohen, Osmanlı Kudüs'ünde loncalar. İstanbul Tarih Vakfı Yurt Yayınları 2003, birer sosyal kurum olan ahilik örgütleri ve loncalar sosyal dirliğin ve dengenin sağlanmasında büyük rol oynamışlar. Yoksullara sahip çıkmışlar. Çalışanları eğitimine önem vermişlerdi. sosyal güvenliği devlet eliyle kurumsal boyutta düzenlenmesinin ilk örneği 1865 yılında devlet elindeki madenlerden sorumlu Bakan Dilaver Paşa tarafından hazırlanan ve kısa adıyla Dilaver Paşa Nizamnamesi diye anılan bir tüzüktür. Bununla madende çalışan işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıkları için önlemler alınması öngörülmüştü. Ancak bu tüzük padişah tarafından onaylanmamış ve işlerliğe kavuşamamıştır. Zonguldak kömür havzasında çalışan işçilerin durumlarının iyileştirilmesi için Cumhuriyet dönemine gelinmesi ve 1921 yılında Cumhuriyet'in ilk sosyal güvenlik yasasının çıkarılması gerekecekti. 151 Cumhuriyet dönemi 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti. Osmanlı İmparatorluğu'nda var olan sosyal hizmet kuruluşlarını hem kurum hem de kültürel miras olarak devraldı. Bunların başında vakıflar gelir. Osmanlı'dan kalma vakıflara bugünkü yasalarımızda mülhak vakıflar adı verilir. Mülhak Arapça'da eklenmiş, katılmış anlamında bir sözcüktür. İlhak sözcüğünden gelir. İlhak etme de katma demektir. Bu şu anlama gelir. Cumhuriyet döneminde bütün toplumun yeniden düzenlenmesi kapsamında vakıflar alanında da yeni tüzel düzenlemeler, hukuk düzenlemeleri yapılarak vakıfların nasıl kurulması gerektiği hukuksal kurallara bağlandı. Türk Medeni Kanunu ancak Osmanlı'dan beri var olan ve Cumhuriyet döneminde tüm vakfedilmiş varlıklarıyla kalan vakıflar vardı. Bunlar, vakfeden bir zenginin taşınır taşınmaz mallarıyla kurulan ve işleyen örgütlenmelerdir. Bu tür vakıfların geleneksel özelliklerini bozmadan, varlıklarının sürdürülmesi için özel kurallar geliştirildi ve aynen devamları sağlandı. Yeni kurulan vakıflardan farklılıkları olduğu için de Cumhuriyet'ten sonra kurulan vakıflara yeni vakıflar, Osmanlı'dan kalma vakıflara da yeni vakıfların dışında bir yapıya sahip ama yeni yapıya eski yapılarıyla katılmış vakıflar anlamında mülhak vakıflar dendi. Onların varlıklarını eskisi gibi sürdürebilmeleri için özel tüzel düzenlemeler yapıldı. Daha sonra çıkarılan vakıflar kanununda da bu mülhak vakıflar yer aldı. Mülhak vakıf 5737 sayılı vakıflar kanununa göre, Cumhuriyet'ten sonra çıkarılan ilk Türk Medeni Kanunu'nun 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi yürürlüğe girmesinden önce, yani Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş M.D. 3. Yani vakfedenlerin soyundan gelenlerin sahipliğine bırakılmış vakıfları ifade eder. Bu vakıflar, sosyal yardımlarını, hayır hizmetlerini yasayla korunarak eskisi gibi sürdürmektedirler. Bunların dışında, yeni vakıflar son çıkarılan Türk Medeni Kanunu 2001/4721 ve Vakıflar Kanunu 2008/5737 hükümlerine göre kurulurlar ve işletilirler. Dikkat: mülhak vakıflar ile yeni vakıflar arasındaki en önemli fark, mülhak vakıfların Cumhuriyet'ten önce yeni vakıfların cumhuriyetten sonra kurulmuş olmalarıdır. Vakıfların geçirdiği bu dönüşümden sonra aynı dönüşümü Osmanlı döneminde var olan sosyal güvenlik modeli de geçirmiştir. Osmanlı'da 1867 yılında memleket sandıkları nizamnamesinin yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devleti'nin her yanında sosyal yardım sandıkları açılmaya ve işletilmeye başlanmış. Uzun yıllar bu sandıklar eliyle sosyal güvenlik sistemi kurumlaşma yolunda büyük adımlar atmıştır. Sosyal güvenlik örgütlenmeleri olan bu sandıkların yerine ilk olarak Türkiye sosyal güvenlik tarihi için çok önemli bir örnek olarak 1921 yılında, yani Kurtuluş Savaşı sırasında 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ardı ardına iki yasa çıkararak Cumhuriyet döneminin ilk sosyal güvenlik önlemlerini başlatmıştır. 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele menafi-i umumiyesine furuhtuna dair kanun 11.05.1921 ile 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi maden amelesinin hukukuna müteallik kanun çıkartılmıştır. Bu yasalarla önce Zonguldak ve Ereğli'deki taş kömürü havzasında bulunan kömür tozlarının satılarak sağlanacak gelirin madende çalışan işçilerin yararı için kullanılması ve sonra madende çalışan işçilerin sağlıkları ve çalışma koşullarının düzeltilmesi öngörülmüştür. Örneğin, bunun için 151 sayılı yasayla maden ocaklarında istihdam edilen işçilerin gecelemeleri ve dinlenmeleri için her ocak civarında işçi koğuşları ve hamam inşa edilmesi zorunluluk haline getirilmiştir. M.D. 1. Ayrıca çalışma saatleri 8 saat ile sınırlandırılmıştır. İşçiler eğitilecektir. Ayrıca bu yasayla ilk amele birliklerinin, ihtiyat ve teavün sandıklarının, yedekleme, saklama ve yardımlaşma, bu yasa ile kurulmaları hükme bağlanmıştır. Ve birkaç yıl içinde işçiler için ilk bir sosyal güvenlik örgütü olarak amele işçi birliği kurulmuştur. Amele Birliği halen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı. Yönetim, işleyiş ve denetimi kendi yönetmeliğine göre yapılan, idari ve mali açıdan özel tüzel kişiliğe sahip bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak etkinliklerini sürdürmektedir. Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü Kara Elmas Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Çatalazı İşletme Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi, Kuzey Batı Anadolu Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü'nün Zonguldak ve Ereğli Kömür Havzası'nda çalışan işçilerin sosyal güvenlikleri bugün Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında. SGK, SSK yapılmaktaysa da bu sandık üyelerine ek yardımlar sağlamaktadır. Bunlar, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği uyarınca sandık üyelerine, sosyal sigorta ödemelerine ek olarak geçici iş göremezlik, son yardım, ölüm, öğrenim, cenaze defin, konaklama, kredi ve bu çerçevede ödünç para, ikraz, konut kredisi, kooperatif kredisi ve konut onarım kredisi, tabii afet yardımı, yardımlarıdır. Ayrıca, ayrı bir yönetmelikle üyeleri olan işçilerin çocuklarının üniversitede okutulmaları için maddi yardım sağlanmaktadır. www.amelebirligi.gov.tr/articles.php soru işareti CATEKORY6-8 102 2012 Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra sosyal sigorta kuruluşlarının kurulmasına başlanmadan önce hiç değilse belli çalışan kesimlerin sosyal sigorta güvencelerinin sağlanması için bu tür çeşitli yardım sandıkların kurulması sürdürülmüştür. Cumhuriyet döneminde alınmış bu ilk sosyal güvenlik önlemleri önemlidir. Sosyal hizmetlerin gelişmesi bunun arkasından zaman içinde gerçekleşmiştir. Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete geçen çeşitli sosyal yardım vakıflarının yanı sıra çok önemli iki sosyal hizmet kuruluşu daha vardı. Bunların biri Hilal-i Ahmer Cemiyeti, bugünkü Kızılay, diğeri Himaye-i Etfal Cemiyeti'ydi. Arapçada Ahmer kırmızı, kızıl, al anlamını taşır. Hilal de ay olduğuna göre, Hilal-i Ahmer Kızılay demektir. Cemiyet, yani dernek olarak kurulmuştur. Kuruluş tarihi 11 Haziran 1868'dir. İlk olarak Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adıyla kurulmuştu. Bu uzun ad 1877'de kısaltılarak Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak değiştirildi. Cumhuriyet'in kurulduğu yıl olan 1923 yılında adı Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak tekrar değiştirildi. Daha sonra Cumhuriyet kurumlarının oluşturulması süreci içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla cemiyetin adı Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak ve 1947 yılında da cemiyet adı Türkçeleştirilmiş, dernek olarak değiştirilmiştir. Kızılay adını bulan ve koyan kişi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne gelince, bilirsiniz, Osmanlıca da himaye koruma demektir. Etfal tıflığın çoğuludur. Tıflı da Osmanlıca da çocuk demek olduğuna göre himaye-i etfal çocukların korunması anlamını taşır. Cemiyette bugünkü dernek sözcüğünün Arapçasıdır. Demek ki o zamanlar çocuk koruma hizmetleri dernek çatısı altında verilmekteymiş. Yani hizmetler padişahın ya da hayırseverlerin maddi destekleriyle verilmekteymiş. Himaye-i Etfal Cemiyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. Meşrutiyet döneminde 1908 yılında kuruldu. Hatta dernek olarak ilk kurulduğu yer Kırklareli'dir. 1917 yılında, yani Kırklareli'nde kuruluşundan 9 yıl sonra Türkiye çapında yaygınlaştırıldı. Niye kuruldu biliyor musunuz? Savaş zamanı. Babalar cephede, analar cepheye erzak taşıyor, mermi taşıyor, top çekiyor. Çocuklar ortada sahipsiz kalmış. Onlara bakmak için çeşitli yerlerde çocuk yuvaları açılıyor. Hatta o tarihlerde bunlara çocuk misafirhanesi denmektedir. Hani anaları babaları tekrar evlerine dönene kadar çocukların konuk edildikleri yer anlamında. Ancak babalar, anneler cepheden dönemeyince öksüz ve yetim kalan çocukların sürekli korunmaları için bu misafirhaneler yuvalara dönüştürüldü. 1935 yılında yapılan dernek genel kurulunda Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin adı Çocuk Esirgeme Kurumu olarak değiştirildi. Kurumun Türkçe isim babası Mustafa Kemal Atatürk'tür. İnternet Çocuk Esirgeme Kurumu'nun tarihsel kronolojisine www.sosyalhizmetuzmani.org/çocukesirgemekurumu.htm erişim 12.01.2012 sayfasından ulaşılabilmektedir. İlgilenenlerin yararlanacağını düşünüyoruz. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu açık kaldığı süre içinde çeşitli sosyal hizmet kuruluşları açtı ve çalıştırdı. Bunlar çeşitli kentlerde ve ilçelerde olmak üzere 3 ana kucağı Ankara, Diyarbakır, İzmir, 8 gündüz bakım yeri Ankara, Balıkesir, Bursa, 2 Elaziz, İzmir, Giresun, Adalar, Onsüt, Damlası, Ankara, Denizli, Eskişehir, İstanbul, Tokat, Mersin, Konya, Sivas, İzmir, 24 Muayenehane, Ankara, 3 Adana, Balıkesir, Denizli, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Giresun, Tokat, Mersin, Antalya, Konya, Üsküdar, Zile, Fatih, Kasaba, Bakırköy, Çorum, Bir Doğu Meri, Bakırköy, 28 Aşhane, Adana, Balıkesir, Çorum, Eskişehir, Elaziz, Tokat, Mersin, Kars, Muğla, Adalar, Adapazarı, Biga, Erbaa, Ereğli, Karadeniz, İnegöl, Gelibolu, Hendek, Kalecik, Kadıköy, Karapınar, Uzunköprü, Lapseki, Reşadiye, Zile, Fatih, Ankara, Sivas, 13 Şefkat Yurdu, Artvin, İzmir, Giresun, Tokat, Kars, Biga, Lapseki, Reşadiye, Ödemiş, Adana, Balıkesir, Kemalpaşa, Isparta, 3 Yetimlerevi, Çanakkale, Edirne, Adana, 28 Çocuk Bahçesi, Ankara, Antalya, Kayseri, Giresun, Niğde, İzmir, Eskişehir, Bolu, Denizli, Çorum, Balıkesir, Konya, Gaziantep, 2 Emet, Merzifon, Seydişehir, Malkara, Salihli, Safranbolu, Elaziz, Kırklareli, Mersin, İznik, Bor, Akşehir, Uşak, Akhisar, Altıbanyo, Ankara, Aydın, Adana, Artvin, Balıkesir, Ayancık, 7 Sinema, Balıkesir, Çorum, Denizli, Mersin, Çorlu, Salihli, Artvin, bir okuma odası, Ödemiş, bir çocuk bakıcı mektebi, Ankara ve iki ana mektebi, Ödemiş, İzmir, olmak üzere toplam 136 kuruluş. www.shck.gov.tr/Türkiye-Himayet-İtfaiye-Cemiyeti-Kuruluslar'ın-illere-görev-da-gelimi-1935.aspx 2011, görüldüğü gibi o zamanın gereksinimlerine uygun olarak Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde çocukların sağlığı ve temel bakımları için birçok ile doğum yeri, banyolar, muayenehaneler, arşivleri, sinemalar açılmıştır. Bunların yanında klasik sosyal hizmet kuruluşları olan emzikli ya da küçük çocuklar için süt damlası, ana kucağı, şefkat yurdu, şimdiki çocuk bakım yurtları ve yuvaları, ana mektebi, şimdiki ana okulu adıyla kuruluşlar açılmıştır. Hatta çocuk bakıcısı yetiştirmek için Ankara'da bir de okul açıldığı görülüyor. Agay, Kitap Çavuşoğlu, Turgay. 2005, Sosyal Hizmetlerin Yakın Tarihinden Sayfalar, Ankara, Sabev Yayınlarından çıkan bu kitabı okuyabilirsiniz. 1980'de büyük bir ekonomik sıkıntı içine düşen Çocuk Esirgeme Kurumu 1980 yılında ekonomik ve yönetsel zorluklar yaşadı. Hizmetleri aksadı. Mali konularda olumsuz söylentiler yayıldı. Bu nedenle 5 Mayıs 1981'de dernek feshedildi. Görevleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na devredildi. 27 Mayıs 1983'te bir yasayla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu bütün kuruluş ve mal varlıklarıyla ve çalışanlarıyla birlikte bu yeni kuruma devredildi. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın yönetiminde, kamu tüzel kişiliği olan katma bütçeli bir kurum haline dönüştürülmüş oldu. 1991'de çıkartılan kanun hükmünde kararname ile de doğrudan başbakanlığa bağlandı. Dernek statüsündeki Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu kamu kuruluşu statüsündeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na dönüştürüldüğü zaman her ilde il sosyal hizmet müdürlükleri kuruldu. Bu il müdürlüklerine bağlı olarak da zaman içinde belirli büyük ilçelerde ilçe sosyal hizmet müdürlükleri kuruldu. Bunlara bağlı olarak çeşitli il ve ilçelerde çeşitli sosyal hizmet kuruluşları vardı. Bunlar, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, huzur evleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, toplum merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri, yaşlı hizmet merkezleri, aile danışma merkezleri bulunmaktaydı. Bu kuruluşlar adlarında belirlenen alanlarda bulunan özel gereksinim gruplarına sosyal hizmet vermekteydiler. İnternet Gönen Can, Zahit. 1990 Atatürk ve Sosyal Güvenlik 23.4.1920 10 Kasım 1938 İç Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Sayı 19 Cilt 7 Kasım 1990 makalesini lütfen okuyunuz. Aynı makale aynı kuruluşun web sayfasında da yayınlanmıştır. Bakınız www.atam.gov.tr/index.php soru işareti page dergicevrikapersant.com 826 2012 Sosyal Hizmet Kuruluşu ne demektir? Sosyal hizmetin ne olduğunu bir önceki başlık altında açıkladık. kuruluşun ne olduğunu da ele aldık. Şimdi de bu iki kavramı birbirine ulamaya çalışalım. Sosyal hizmet bir özel gereksinim grubuna ya da bireye onu topluma kazandırmak, rehabilite etmek ve benzeri gibi amaçlarla ve o kişiye o zaman içinde gerekli olduğu düşünülerek verilen mesleki bir hizmettir. Bunun tüm çeşitleriyle bütününe de sosyal hizmetler denir. Bu kapsamda bir yukarıda sayılan gereksinim gruplarına verilen mesleki hizmetler bir kuruluş çatısı altında verilmelidir. Nasıl ki bir doktor sokak sokak dolaşarak gördüğü her hastayı tedavi edemez. Bir kuruma, bakanlığa ya da bir kuruluşa, hastaneye bağlı olarak çalışmalıdır. Sosyal çalışmacılar da bir sosyal hizmet kuruluşuna bağlı olarak çalışırlar. Oysa bir sütçü, bir kalaycı, bir kuruluşa, kuruma bağlı olmadan sokak sokak dolaşarak süt satabilir, kalay yapabilir. Fark nerededir? Fark şuradadır. Bir sütçü ya da kalaycı meslek elemanı değildir. Bu onları işidir, ancak mesleği değildir. Bu yüzden kalaycılık gibi işlere meslek denmez, zanaat denir. Meslek, belli bir disiplini, yani kendine özgü bilgisi, bilgi gövdesi, kurumlaşması olan bir çalışmadır. Bir kategoridir. Meslekler, kurumlar, kuruluşlar, işletmeler dışında varlık bulamazlar, çalışamazlar. Yargıç mahkemede, avukat baroya bağlı olarak, mühendis işletmesinde ya da kamuda, doktor ya da hastanede, sağlık ocağında ya da muayenehanesinde çalışırlar. Bu bir çocuk yuvası, gençlik merkezi, huzur evi, toplum merkezi ve benzeri olabilir. Bu tür kuruluşlarda elemanlar, örneğin huzur evinde yaşlıların, kreşte çocukların, gençlik merkezinde gençlerin, cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin ve benzeri sosyal sağlığıyla, sosyal rehabilitasyonlarıyla ve sosyal bakımlarıyla ilgilenirler. Burada sosyal çalışmacılar, sosyal yardımcılar diğer sosyal meslek elemanlarıyla birlikte çalışırlar. Ya da bu bir hastane olabilir. Doktor orada tıbbi sağlık hizmeti verirken sosyal çalışmacı sosyal hizmet verir. Bu mesleki bir çalışmadır. Sadece sosyal çalışmacı değil bir doktor da, hemşire de, öğretmen de, savcı da, yargıç da, memur da, işçi de bir kuruma ya da kuruluşa bağlı olmadan görev yapamazlar. Meslekler çeşitli kurumlar, örgütler, kuruluşlar çatısı altında varlık bulurlar. İşte sosyal çalışmacıların, sosyal yardımcıların, sosyal teknikerlerin, yaşlı bakıcılarının, çocuk bakıcılarının, sosyal sekreterlerin ve benzeri çalışıp sosyal hizmet ürettikleri mekansal örgütlenmelere de sosyal hizmet kuruluşu ya da kuruluşları denir. Kısa deyişle, sosyal hizmet kuruluşları, içinde ve eklentilerinde sosyal hizmet verilen kuruluşlardır. Sosyal hizmet kuruluşları ikiye ayrılır. A. Doğrudan sosyal hizmet vermek için kurulmuş kuruluşlar. Çocuk yuvaları, kreşler, çocuk bakım evleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Kadın Sığınma Evleri, Kadın Konuk Evleri, Huzur Evleri, Sosyal Bakım Merkezleri, Toplum Merkezleri, Sosyal Danışma Merkezleri ve benzeri bu kapsam içindedir. B. Başka bir temelde hizmet vermek için kurulmuş. Ancak içinde kaçınılmaz olarak hizmet gereği sosyal hizmet büroları da sosyal servis olan kuruluşlar. Bunlara örnek olarak hastaneleri, okulları, üniversiteleri, adliyeyi, cezaevlerini, psikiyatrik kliniklerini ve benzeri sayabiliriz. Örneğin bir hastanede sosyal servis vardır. Buralarda çalışan sosyal çalışmacılar hastalar için gerektiği zaman sosyal hizmet üretirler, sosyal hizmet verirler. Türkiye'de sosyal hizmet verilen bu tür ortamlara genel olarak sosyal servis adı verilmektedir. Bilindiği gibi, servis, İngilizce service sözcüğünden gelir. Hizmet teriminin karşılığıdır. Örneğin, servis aracı, hizmet aracı, servis elemanı, hizmet elemanı anlamındadır. Okullarda eğitim ve öğretim dışında öğrencinin öğrenme biriminin artırılması için sosyal hizmet büroları olabilir. Adliyede, cezaevlerinde yargılanan yetişkin ve çocukların, tutuklu ve hükümlülerin kendileriyle ya da aileleriyle ilgili sosyal sorunlarının giderilmesi için sosyal hizmet büroları bulunmalıdır, bulunmaktadır. Bunlar zevkli konulardır. Bunların neler olduğunu diğer derslerinizde öğreniyorsunuz, öğreneceksiniz. Okudukça öğrendikçe insanın hevesi ve sevgisi artar. Okudukça mesleğinizde daha çok bağlanacağınıza eminiz. Sıra sizde 4 sosyal hizmet kuruluşları kavramı sizde hangi düşünceleri uyandırıyor? Elinize bir kalem kağıt alıp aklınıza gelenleri yazabilir misiniz? Sıra sizde 4 yanıt sosyal hizmet kuruluşları kavramı herkeste başka düşünceler uyandırır. Bana, insana yardım kuruluşları olduklarını, sosyal sorunlarından kurtulup topluma uyumları için çalışan kuruluşlar olduklarını, farklı özel gereksinim gruplarına yönelik çalışmalar yaptıklarını düşündürüyor. Sosyal hizmet kuruluşlarının çeşitleri ve özellikleri sosyal hizmet kuruluşları içinde barındırdıkları ya da hizmet verdikleri kimselerin özelliklerine uygun olarak farklı farklı düzenlenmişlerdir. Öncelikle, kuruluşlar verilen hizmetin genel kategorisine uygun olarak farklılıklar gösterirler. Sağlık kuruluşu, eğitim kuruluşu, adalet kuruluşları gibi. Sosyal kuruluş, ticari kuruluş gibi. Bunlar o kuruluşun ilgilendiği genel alanı belirtirler. Sosyal çalışma mesleği bunların her birinde yer bulur. İşin düzenlenmesi ve verilecek hizmete göre bir eğitim kuruluşu da, bir sağlık kuruluşu da sosyal hizmet kuruluşu olabilir. İçinde sosyal birimler açılır ve o birimler eliyle sosyal hizmet sağlanır. Sosyal hizmet kuruluşları tüzel, hukuksal olarak da birbirlerinden ayrılabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektöre ait kuruluşlar, yerel yönetimlere ait kuruluşlar gibi. Bu ayrım o kuruluşların çalışma kurallarını olduğu kadar örgüt iklimlerini de kendine göre oluşturur. Vereceği hizmetlerin ekonomik boyutunu, sağlanacak geliri ve miktarını da belirler. Bu ayrıma göre sosyal hizmet kuruluşlarının denetleme mercileri farklılaşır. Hizmet verdikleri nüfus ya da gereksinim gruplarına göre farklılıklara ayrılırlar. Çocuk, yaşlı, gençlik kuruluşu, özürlü kuruluşu gibi. Bu çeşitlendirmenin sayısı hizmet verilecek nüfus gruplarının sayısınca çoğaltılabilir. Bu adlandırmadan kimlere hizmet sunulduğu hemen anlaşılır. Sosyal hizmet kuruluşları, üstlendikleri işlevlere göre, tüm özelliklerini değiştirecek farklılıklara sahip olurlar. Tedaviye, rehabilitasyona, bakıma yönelik kuruluşlar, sosyal sorun giderme kuruluşları, boş zaman değerlendirme kuruluşları, danışma kuruluşları, koruyucu önleyici kuruluşlar olarak ayrılırlar. Kuruluşlar, üstlendikleri bu işlevlere göre farklı özelliklerle donanırlar. Sağlayacakları ve kullanacakları araç, gereçler, döşemeler, odaların, kapıların yapısı, ışıklandırma ona göre yapılır. Yukarıda belirttiğimiz hizmet verilen nüfus grubu ya da gereksinim grubu ile verilen hizmetin işlevleri birleştirilerek farklı bir kategori yaratılabilir. Bu gruba giren sosyal hizmet kuruluşlarının kimlere hangi hizmeti verdiği kolayca anlaşılır. Hizmetler ona göre daha kolay düzenlenir. Örneğin, çocuk bakım merkezi, yaşlı danışma merkezi, kadın sığınma merkezi, özürlü rehabilitasyon merkezi gibi. Bu tür kuruluşlar amaçlarına göre ayrımlamaya tabi tutulabilirler. Tek amaçlı sosyal hizmet kuruluşları, çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşları, tek amaçlı kadın kuruluşları, çok amaçlı kadın kuruluşları gibi. Bu ayrım yapılacak, verilecek hizmetlerin neler olduğundan başlayarak çeşitlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Sosyal hizmet kuruluşlarını çalışma modellerine göre ise ikiye ayırabiliriz. Yatılı kuruluşlar ve gündüzlü kuruluşlar. Bunlar da aynı biçimde yataklı ya da yataksız olarak farklı donanıma sahip olurlar. İşleyişleri farklılaşır. Biri 24 saat, diğeri çalışma saatleri içinde hizmet sunar. Yönetim ve hizmetlerin düzenlenmesi buna göre yapılır. İşlevlerine ve çalışma modellerine göre kuruluşun yer aldığı binalarının uygunluğu açısından farklılık taşımalıdırlar. Tek katlı sosyal hizmet kuruluşları, iki katlı, üç katlı ve çok katlı sosyal hizmet kuruluşları olarak ayrılabilirler. Kat önemlidir. Çok katlı bir binada özürlülere, engellilere hizmet vermek onların yaşamlarını zorlaştırmak demektir. Bu durum yaşlılar için de düşünülebilir. Ancak içinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir toplum merkezinin çok katlı olması etkinlik gruplarının birbirine yakınlığı açısından daha da işlevsel olabilir. Bu farklılıkları görmenin yararı şudur. Bu tür çeşitlenmelere göre hizmetlerin yapılandırılmaları kolaylaşır. Bina hizmet uyumunun sağlanmasına dikkat çekilir. çalışacak personelin iş ve işlevleri bu ayrımlama sayesinde daha kolay netleşir. Hizmetlerin belirginleşmesi, netleşmesi ve birbirlerine karıştırılmadan yürütülmesi kolaylaşır. Yönetimin düzenlenmesi ve etkin çalışması kolaylaşır. İnsan nerede, ne tür bir kuruluşta çalıştığını bilinçlendirebildiği zaman o kuruluşta daha etkin olur, etkili olur. Sıra sizde. 5. Elinize kağıdı kalemi alarak sosyal hizmet kuruluşları ile ilgili bu çeşitlendirmeleri aklınızda kaldığı kadarıyla ana başlıklarıyla alt alta yazınız. Sıra sizde. 5. Yanıt. Bu soruyla istenilenler sosyal hizmet kuruluşlarının çeşitleri ve özellikleri başlıklı bölümde yer almaktadır. İyice okuduktan sonra kağıdı kalemi alıp aklınızda kalanları yazabilirsiniz. Yukarıda çeşitlerine ayırdığımız kuruluşların özellikleri de birbirinden farklı olacaktır. Türkçe sözcükler için aralarında bir fark yok ki. Aynı şeyler demeden önce o sözcüklerin bildiğinizce İngilizce, Arapça karşılıklarını bulunuz. Eğer o aynı dediğiniz sözcüklerin Arapçası, İngilizcesi, Fransızcası varsa ve bunlar ayrı ayrı kullanılıyorsa düşünmeliyiz ki her dilde farklı karşılıkları varsa farklı anlamları da olmalıdır. Çünkü bir dilde belirli bir anlam, içerik, farklılık hissedilmeden o şey için sözcük türetilemez. Aynı anlamda kullanılan ve farklı dillerden ya da yörelerden geçen sözcükleri düşünmeyiniz. Çünkü akla gelmez. Farklı bir anlatım gereksinimi oldu ki o sözcük türetildi. Bu bakışla özellik, sözlük anlamı olarak o kişi ya da nesne için özel olan, ona özgü olan şeyler demektir. Bu, ona özgü şeyler nicelde, sayısal olabilir nitelde, sayılamaz, neden, niçin ile ilgili olabilir. Özellik niceli niteli birlikte kapsar. Bu anlamda bakacak olursak, sosyal hizmet kuruluşları, öncelikle, adı üzerinde sosyal hizmet veren kuruluşlardır. Belirli nüfus gruplarına, belirli gereksinim gruplarına hizmet verirler. Hizmetlerini seçilmiş amaçlara göre yürütürler. Verilen hizmetin gerektirdiği işlevlerle donanırlar. Hizmetlerini kesintisiz verirler. Hizmetlerini yürütmeye yetecek kadar oda, döşeme, mobilya ve maddi donanımı, bilgisayar, belge geçer, telefon ve personel bulunur. Görüldüğü gibi bir kuruluşun donanımı içinde personel de yer alır. Eksik, fazla, nitelikli, niteliksiz, yeterli, yetersiz personel olabilir. Bu personelin niteliğinin yüksek olması donanımlı personelin varlığını gösterir. Çalışan personel donanımsız, yani nitelik bakımından yetersiz de olabilir. Sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan bütün personelin çalışılan özne insan olduğu için, İnsanla çalışıldığı için donanımlı olması beklenir. Dolayısıyla hem iyi eğitim ve öğretim görmüş personel alınmalıdır. Hem de bu personel düzenli olarak belli aralıklarla hizmet içi eğitime alınmalıdır. Bir de kuruluşlara göre farklı farklı söylenebilecek özellikler vardır. Örneğin bir kuruluş, hizmet verdiği özel gereksinim grubunun sıkça yaşadığı yere yakın ya da uzak, sakinlerinin iletişimde bulunmasının iyi olacağı başka nüfus gruplarının bulunduğu yere yakın ya da uzak, engebeli ya da düzlük arazide, düz ayak, ormanlık ya da işlek bir caddede bulunup bulunmadığına göre özellikler taşıyabilir. Bir kuruluş için, örneğin, bir danışma merkezi, işlek bir caddede bulunması iyi bir özellik iken bir başka kuruluş için, sağlık kuruluşu, yeşillik ve sakin bir bölgede olması iyi bir özellik olabilir. Özel gereksinim gruplarıyla çalışma konusunda donanımlı personele sahip olmalıdır. Özel gereksinim gruplarıyla çalışma konusunda deneyimli olmalıdır. Kendilerine başvuran, gelen, getirilen özel gereksinim gruplarına ve yakınlarına karşı sevecen, güler yüzlü ve ciddi olmalıdır. Hizmetlerini zamanında, aksatmadan, temiz, isteğe uygun yapabilmelidir. Bunlar ve bunlar gibi özellikler de bir sosyal hizmet kuruluşunun sahip olması gereken özelliklerdir. Bir kuruluş bu olumlu özelliklere sahip ise o kuruluşun özellikleri arasında bunlar da sayılmalıdır. Verilen hizmetlerin iyi ya da kötü oluşu o kuruluşun niteliğini gösterir. Nitelik İngilizce kalite, quality, sözcüğünün Türkçe karşılığıdır. Örneğin, çok nitelikli, kaliteli bir huzur evi denir. Bununla o huzur evinin hizmetlerinin çok iyi olduğu anlatılmaya çalışılır. Görüldüğü gibi değişik sosyal hizmet kuruluşları kendisini diğerlerinden ayıran farklı özellikler taşırlar. Örneğin, bir kuruluş yatılıdır, diğer bir kuruluş gündüzlüdür. Bir kuruluş tedavi hizmeti verirken, diğer bir kuruluş sağlık konusunda sadece danışma hizmeti verir. Bir kuruluşun özelliği sadece sokakta çalışan çocuklara hizmet sunmasıdır. Diğer bir kuruluşun özelliği çalışan kadınlara. Bunlar, özellikleri sayılması istenen kuruluşa göre düşünülüp belirlenmesi gereken özelliklerdir. Kuruluşların özellikleri konusunda bu satırları okudunuz. Şimdi ikinci önemli konuya geçebiliriz. Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması, Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşları genel olarak 4 ayrı kategoriye bağlı olarak kurulur ve çalıştırılırlar. Bunları bir anlamda sosyal sektörler de denebilir. 1. Kamu kurumlarına. 2. Yerel yönetimlere, 3. Sivil toplum örgütlerine bağlı olarak ya da 4. Özel sektör eliyle kurulur ve çalıştırılırlar. Türkiye'de kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan sosyal hizmet kuruluşları vardır. Yerel yönetimlere, yani il özel idarelerine ya da belediyelere bağlı olarak çalışan sosyal hizmet kuruluşları vardır. Sivil toplum örgütleri tarafından açılan ve çalıştırılan sosyal hizmet kuruluşları vardır. Özel sektör eliyle kurulup çalıştırılan sosyal hizmet kuruluşları vardır. Gelin bunların aralarındaki farklara bir göz atalım. Ancak bunu yaparken kuruluş sözcüğünü okuduğunuz yerde bunların sosyal hizmet kuruluşları olduğunu lütfen hatırlayınız. Kamu kuruluşları kamuya, yani devlete ait kuruluşlardır. Örneğin, sosyal güvenlik kurumuna bağlı bir kreş ya da huzurevi. İnternet, Türkiye'de sosyal güvenliğin tek çatı altında toplandığı sosyal güvenlik kurumunun web sayfasını inceleyip bilgilerinizi geliştiriniz. www.sgk.gov.tr Yerel yönetimlere bağlı sosyal hizmet kuruluşları, il özel idarelerine ve belediyelere ait kuruluşlardır. Belediyelere bağlı AŞEV'leri, çocuk bakım evleri, kadın sığınma evleri, gençlik merkezleri, yaşlı bakım merkezleri, toplum merkezleri, Ankara örneğinde görüldüğü gibi aile yaşam merkezleri, engelliler, yaşlılar, kadınlar için lokaller, çocuk kulüpleri ve benzeri. Farklı gruplara hitap eden sosyal hizmet kuruluşlardır. Ancak bunlar büyük şehir belediyelerinde, büyük kentlerin büyük belediyelerinde yoğunlaşmışlardır. Aynı biçimde, il özel idarelerine ait sosyal hizmet veren kuruluşlarda yerel yönetimlere ait kuruluşlar olarak görülmelidir. Çeşitli valiliklerin sosyal hizmetler boyutunda hizmet üreten çeşitli kuruluşları ya da projeleri ya da etkinlikleri vardır. Bunlar daha çok yoksullarla, hastalarla, sokak çocuklarıyla, kadınlarla, yaşlılarla, engellilerle ilgilidir. Özel kuruluşlar, özel sektörü oluşturan girişimciler tarafından kurulmuş kuruluşlardır. Kar amaçlıdırlar. Belli bir hizmet bedeli karşılığında hizmet verirler. Örneğin, daha çok çalışan annelerin çocukları için çocuk gündüz bakım evleri, kreşler, etüt merkezleri, yaşlılar için huzur evleri, engelliler için rehabilitasyon merkezleri açarlar. Bunlar da özele gereksinim gruplarına sosyal hizmet verdikleri için sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Kitap yazar İrfan Aktan, Serap Öztürk, Zelal Ayman, Ali Fuat Sütlü, Nazmiye Güçlü, Cengiz Çiftçi, Celal Ünal, Arzu Kaykı, Yalçın Ergün Doğan, Şadiye Dönümcü, İbrahim Vurgun Kavlak, Cihan Uzun Çarşılı Baysal. Yayın tarihi Temmuz 2011. Ankara STGM Yayını. Türkiye'de Halk Temelli Sivil Toplum Örgütleri, Sivil Toplum, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demokratikleşme süreci içinde, kamu, devlet ve halk ayrımının belirginleşmesi ve halkın toplumda daha katılımcı ve etkin rol almasıyla ortaya çıkan bir kavramdır. Asker ya da devlet, kamu kurumlarının gücü içinde yer almayan, devlet erkinin dışında kalan ya da duran geniş halk kesimlerini anlatır. Birey olarak kamusal güce dayanmayan bu kesimin kendi içinde örgütlenmelerine de sivil toplum örgütlenmeleri denir. Bir toplumda yaygınlıkları, o toplumda demokratik düzeyin yüksek olduğunu göstergesi olarak kabul edilir. Sivil toplum örgütleri, STÖ dediğimiz zaman öncelikle akla dernekler ve vakıflar gelir. Kooperatifler, sendikalar, Meslek odaları da bu kapsamdadır. Bunlar özel yasalarla kurulan gönüllü örgütlenmelerdir. Örneğin, dernekler belirli bir konuda aynı ilgiyi paylaşan kimselerin bir araya gelerek kurdukları gönüllü birlikteliklerdir. Başkanları ve yönetim kurulları seçimle belirlenir. Üst mevzuatı dernekler yasası, alt mevzuatı dernek tüzüğüdür. Bu iki tüzel düzenleme çerçevesinde hizmet üretirler. Vakıflar Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulurlar. Çalışmaları özel bir yasayla, vakıflar yasasıyla düzenlenir. Kuruluşları asliye hukuk mahkemeleri tarafından tescil edilmeleriyle gerçekleşir. Kapatılmaları ya da ölüm gibi nedenlerle feshleri gene mahkeme yoluyla olur. Oysa dernekler mahkeme kararıyla değil idari kararla kurulur ya da kapatılırlar. Vakıfların kurulmalarının ve kapatılmalarının yargı kararına bağlanmasının nedeni öncelikle çok uzun ömürlü, derneklere göre daha kalıcı kuruluşlar olmalarıyla ama daha çok hayır amaçlı kullanılması öngörülen büyük miktarlarda paraların kullanılmasını sağlayan kuruluşlar olmalarıyla ilgilidir. Vakıflar, daha çok varlıklı kimselerin varlıklarını sosyal amaçlara vakfetmeleri, hayır işlerinde kullanmaları için gönüllülük temeline göre kurulan örgütlenmelerdir. Dernekler ve vakıflar da yönetim kurulu kararı alarak sosyal hizmet kuruluşları açabilirler. Bu kuruluşlara sivil topluma ait kuruluşlar oldukları için sivil toplum kuruluşları STK denebilir. Kamuoyunda daha çok yanlış kullanılıp STÖ yerine STK denmektedir. Oysa STÖ ve STK farklı anlamlar taşırlar. Bir dernek ya da vakıf gibi örgütlenmelerdir. STÖ, diğeri STÖ'ler tarafından açılan hayır ve sosyal amaçlara hizmet eden sosyal hizmet kuruluşlarıdır. STK, bu konuda bakınız. Toman Bay, 2012, STÖ bir dernektir ya da vakıftır. Sendikadır. Kooperatiftir. Bir sendika, dernek, vakıf ya da kooperatif bir sosyal hizmet kuruluşu açarsa onlar sivil toplum örgütlerine bağlı açılmış kuruluş olduğundan sivil toplum kuruluşları olarak ele alınmalıdırlar. Örneğin, LÖSEV, lösemi hastası çocuklara hizmet vermek için kurulmuş bir STÖ'dür. LÖSEV'e bağlı lösemili çocuklar hastanesi vardır. Bu hastane bir STÖ, LÖSEV tarafından açılmış bir kuruluştur. Sivil toplum kuruluşudur. STÖ planların, programların yapıldığı üst düzey bir örgütlenme. STK bu örgüte bağlı olarak açılmış bir hizmet merkezidir. Birçok STÖ'ne ait kreşler vardır. Kadın sığınma evleri vardır. Huzur evleri, yaşlı bakım merkezleri vardır. Bir başka örnek. Ankara'da bulunan Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Vakfı bir STÖ'dür. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu vakfa bağlı zihinsel özürlü çocuklar için rehabilitasyon merkezleri açılmıştır. Bunlar da sivil toplum kuruluşlarıdır. STK, sıra sizde 6 sivil toplum örgütü, STÖ ile sivil toplum kuruluşu, STK arasında nasıl bir fark vardır? Sıra sizde 6 yanıt, STÖ dernek ve vakıf gibi özel yasalara dayanılarak sivil toplum tarafından kurulan örgütlenmeleri, STK, STÖ'lerin kendi amaçları doğrultusunda kendilerine bağlı olarak kurulan konusu sınırlı hizmet merkezlerini tanımlar. Sivil toplum kuruluşları bağlı oldukları STÖ'leri tarafından finanse edilirler. STÖ'leri de daha çok halktan ya da hayırseverlerden topladıkları bağışlarla yaşayan örgütlenmelerdir. Gönüllü örgütlenmelerdir. Bunların kar amaçları yoktur. Ancak verdikleri sosyal hizmetleri sürdürebilecek kadar bir bedel karşılığında hizmet verirler. Ya da bunların gelirlerini arttırmak için hayır kaynaklarının vakfedilmesiyle kurulmuş ticari işletmeleri, şirketleri olabilir. Onlar şirket oldukları için kar amaçlı çalışır. Ancak kazançlarının bir bölümünü, a. varlıklarını sürdürmek, kendilerini geliştirmek için yatırımlara ayırırlar ve bunun dışında kalan kazançlarını, b. bağlı oldukları STÖ'nün amaçlarına uygun belirlenmiş hayır işlerinde harcarlar. Bugünkü sosyal hizmet kuruluşları Türkiye'de ilk kez 2011 yılında Sosyal Hizmetler bir bakanlık çatısı altında bütünleştirildi. Bu bakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'dır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 06.04.2011 gün ve 6.223 sayılı yasanın, 6.223 sayılı yasanın adı şöyledir. Kamu hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkileri ile kamu görevlilerine ilişkin konularda yetki kanunu, kabul tarihi 06.04.2011 TC Resmi Gazete Gün 03.05.2011 Sayı 27.923 Verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan 633 nolu KHK ile 03.06.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Gerçi daha önce Türkiye'deki sosyal hizmetleri bir çatı altında toplayan TC Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bir devlet bakanlığına bağlı olarak görevlerini yürütüyordu. Ancak bu bakanlık icracı bir bakanlık değildi ve tüm sosyal hizmetleri çatısı altında toplamıyordu. Farklı genel müdürlükler farklı devlet bakanlıklarına bağlı idi. 2011 yılında kurulan bakanlık gençlikle ilgili hizmetleri sosyal hizmetler kapsamında görmemiş ve onu sadece gençlik ve spor bağlamında değerlendirerek Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında bırakmıştır. Onun dışında çeşitli sosyal hizmet alanlarının olabildiğince bakanlık çatısı altında toplanmasına gayret edilmiştir. Bu yasa bugüne kadarki sosyal hizmet kuruluşları ile ilgili kamu kurumlaşmasını büyük ölçüde değiştirmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı da gençler için her yıl çeşitli illerde ücretsiz gençlik kampları ve bu kamplarda rafting, kaya ve duvar tırmanışı gibi sportif etkinlikler düzenlenmektedir. 8 Haziran 2011 tarihli 27.958 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3 Haziran 2011 tarihli 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameye göre kadın çocuk özürlü muhtaç ve diğer sosyal yardımlar tek elden bakanlıkça yürütülecektir. Bu kapsamda aşağıda adlarını anacağımız 5 genel müdürlük 08.06.2011 gün ve 27.958 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 03.06.2011 gün ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 35. maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılmışlardır. TC, Başbakanlık'a bağlı olarak 1983 yılında kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, SHEK, lağvedilerek kurum ve kuruluşları, maddi varlıkları ve kadrolarıyla bakanlık kapsamına alınmıştır. TBMM'de 10.11.2004 günü 5.256 sayılı yasayla kabul edilen Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkında kanunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulmasıyla yürürlükten kaldırılmış ve adı geçen genel müdürlük tüm varlığıyla bakanlığa bağlanmıştır. Kadının statüsü genel müdürlüğünün kurulmasını sağlayan 6 Kasım 2004 tarih ve 25.635 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5.251 sayılı kadının statüsü genel müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkında kanunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulmasıyla kaldırılarak genel müdürlük yeni yapılanmasıyla bakanlık çatısı altına alınmıştır. Aynı biçimde 1997 yılında 571 sayılı KGK ile kurulan Özürlüler İdaresi Başkanlığı da Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten kaldırılmasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 5.502.12 maddesinde yer alan primsiz ödemeler genel müdürlüğü de buradan alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altına alındı. Böylece ana uzmanlık birimleri oluşturulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez sosyal hizmetleri en geniş çerçevede çatısı altında topluyordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapısı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü gibi her bakanlıkta olan klasik birimlerin dışında bakanlığın kapsamına alınan alt sosyal hizmet birimi bulunmaktadır. Bunlar: A. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, B. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, C. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, D. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, E. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, F. Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığıdır. Yukarıda belirttiğimiz genel müdürlükler kapatılarak hizmetleri ve kendilerine bağlı olan sosyal hizmet kuruluşları bu yeni 5 genel müdürlük ve bir daire başkanlığı ile ilişkilendirilmişlerdir. Örneğin SGK'da bulunan ve kurulmasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na katılan Primsiz Ödemeler Daire Başkanlığı daha önce de şu görevleri yerine getiriyordu. Bu arada kısaca primsiz ödemeler deyişinin ne anlama geldiğini açıklayalım. Prim, sosyal sigortalarda hak sahibi olabilmek için ya çalışan işçi, memur, esnaf ve diğer serbest çalışanlar ya işveren, ya devlet ya da bunlardan ikisi ya da üçünün her ay düzenli olarak sigortalı için birlikte ödedikleri belli bir miktar paradır. Primin ne kadar ödeneceği çalışanın aylık gelirine göre oranlanarak devlet tarafından belirlenir. Bu para her ay ödenerek oluşturulan bütçeden çalışanlara çeşitli durumlarında gerekli sosyal sigorta harcamaları yapılır. Sosyal sigorta hizmetleri prim ödemesine dayanır. İnternet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın web sayfasını ziyaret edebilir. Örgütlenme yapısı, genel müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşları üzerine bilgi sahibi olabilirsiniz. www.aile.gov.tr/tr kimi sosyal hizmetlerde bir bedel karşılığı sunulur. Örneğin, huzur evi, kreş gibi sosyal hizmet kuruluşları ödeyecek olanın gelir durumuna göre ayda belli bir ücret karşılığı hizmet verir. Gelir durumu yeterli olmayanlar için özel indirimli ödeme ya da ücretsiz bakım da olabilir. Oysa sosyal güvenlik kapsamına giren kimi yardımlar için de önceden prim ödenmesi de istenmez. Düzenli ücret ödenmesi de istenmez. Geri ödeme de istenmez. Örneğin yoksullara verilen aynı ve nakdi yardımların ne önceden ödenmesi gereken bir primi vardır, ne de geri ödeme zorunluluğu. Bunlar karşılıksızdır. Yani primsiz sistem. Primsiz sistem dedikleri budur. Ancak primsiz sisteme dahil olan düzensiz sosyal yardım ödemeleri, yani gerek duyuldukça ödenen, düzenli olmayan ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte ve ödenmesi sağlanmaktadır. Bir de bunların dışında kalan belli muhtaçlık durumlarında olan kişilere yapılan düzenli sosyal yardım niteliğindeki aylık ya da 3 aylık yapılan ödemeler vardır. Bunlar, nitelik olarak sosyal yardımları niteleyen düzensiz, gereksinim durumunda ödenen, geçici para olmayıp ömür boyu düzenli olarak ödendiği ve karşılık da beklenmediği için sosyal yardımlardan farklı görülmekte. Bu nedenle de primsiz ödemeler diye ayrı bir başlık altında ele alınmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altına alınmış ve ama henüz kesin bir düzenlemeye konu edilmemişlerdir. Daire başkanlığı olarak hizmetlerini sürdürmektedirler. Primsiz ödemeler daire başkanlığının muhtaçlıkları yasal yöntemlerle kabul edilen kişilere yoksulluk durumlar sürdüğü sürece ömür boyu düzenli olarak bağladığı muhtaçlık aylığı ödenmesi gerekenler şu kategoriler altında toplanmışlardır. 65 yaş üzeri muhtaç yaşlı aylığı 2022 sayılı yasa, muhtaç özürlü aylığı 18 yaş altı özürlü yakını aylığı, silikozis hastaları aylığı, gazi ve gazi eşlerine bağlanan aylıklar, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar, er ve erbaş vazife malulluğu aylıkları, harp malulluğu er aylığı. Bu düzenli ve karşılıksız yapılan ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulmasıyla bakanlık hizmetleri kapsamına alınmıştır. Bakanlığın kurulduğu 2011 tarihinden önce SHEK, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çatısı altında bulunan Sosyal Hizmet Kuruluşları Bakanlığın kurulmasıyla ilgili KGK'ye göre bulundukları illerin il özel idarelerine bağlandılar. Yönetimleri il özel idarelerine bırakıldı. Bakanlıkça bu konuda yeni tüzel düzenlemelerle değişiklikler yapılması planlanmaktadır. Her ne kadar ilgili KHK 633/2011 SHEK bünyesindeki sosyal hizmet kuruluşlarının il özel idarelerine devrimi öngörmüşse de bu devir bakanlığın yeni bir kararıyla 3 yıl 2014 yılına kadar ertelenmiştir. Ve bu kuruluşlar o zamana kadar ilgi bağlarına göre bakanlığın bünyesindeki 5 ana genel müdürlük ile ilişkilendirilmişlerdir. Bu kuruluşlardan sorumlu birimler ilgili genel müdürlüklerdir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait sosyal hizmet kuruluşları, kamuya ait sosyal hizmet kuruluşları sayıca en çok olan kuruluşlardır. Korunmaya muhtaç çocuklardan gençlere, gençler için boş zaman değerlendirme merkezlerinden aile danışma merkezlerine, huzur evlerine ve benzeri kadar en yaygın kuruluşlar kamu kuruluşları yapısında olan kuruluşlardır. Kamuya ait sosyal hizmet kuruluşları da doğaldır ki yoğunlukla sosyal hizmetlerden sorumlu bakanlık olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında toplanmışlardır. Bu nedenle kamuya ait sosyal hizmet kuruluşlarını anlatırken bakanlıktan başlayacağız. Yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda oluşturulan sistematiğe uygun olarak ele alırsak aşağıda sırayla Aile ve Toplum Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri, Kadının Statüsü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlükleri ile Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı'nın hizmetlerini ve bağlı kuruluşlarını değerlendireceğiz. Bir de ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarına bağlı olan sosyal hizmet kuruluşları da vardır ki, sonra da bunları ele alacağız. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilindiği gibi aile toplum içinde en küçük örgütlenmedir ve toplumun çekirdeği olarak görülür. Bu çekirdeğin her bakımdan sağlıklı olması toplumun sağlıklı olması demektir. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ailenin toplum içinde her bireyle birlikte güçlendirilmesi, sağlıklı aile bilincinin geliştirilmesi, aile içi ilişkilerin sağlıklı olarak güçlendirilmesi gibi aile sağlığını her boyutuyla ilgilendiren konularda çalışmalar yapar. Bu her boyuttan, başta aile bireyleri olmak üzere ailenin bir bütün olarak bedensel sağlığı, ruhsal sağlığı ve sosyal sağlığı anlaşılmalıdır. Aile ve toplum sorunlarının saptanması ve çözümü yönünde, ulusal ve uluslararası planda referans alınan, aile odaklı sosyal politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi genel müdürlüğün temel görevleri arasındadır. Bu amaçlara uygun olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin hemen her yerinde, aileleri açık olarak aile eğitim programları, aile eğitici eğitimi seminerleri düzenlenmektedir. Böylece ailelerin tüm bireyleriyle birlikte bilinçlenmesi ve güçlenmeleri hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için de bu tür seminerler aracılığıyla aileyi ilgilendiren konularda aile bireylerini bilgilendirme, eğitme ve aydınlatma çalışmaları yapılmaktadır. Bu tür eğitimlerle aileyi eğitecek eğiticilerin de eğitimleri düzenlenmektedir. Ayrıca güçlü bir aile yapısının oluşturulması amacına uygun olarak birkaç yılda bir aile şuraları düzenlenmektedir. Konuyla ilgili araştırmalar ve yayınlar yapılmaktadır. İnternet Türkiye'de kamusal aile ve toplum hizmetleri ile ilgili güncel bilgi için bakınız. http://www.athgm.gov.tr/teretoplummerkezleri ve aile danışma merkezleri bu genel müdürlüğün çatısı altındadır. Genel müdürlüğe bağlı kendine özgü bir kadın danışma merkezi bulunmamaktadır. Kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetleri bakanlığa bağlı il müdürlükleri bünyesindeki aile danışma merkezleri ve toplum merkezlerinde verilmektedir. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi adı Çocuk Hizmetleri olan bu genel müdürlüğün bünyesinde çocuk ve gençler birlikte barındırıldığı, korunduğu ve yetiştirildiği için aslında bu genel müdürlüğün adının Çocuk ve Genç Hizmetleri olması gerekirdi. Böyle düşünürsek bugün için bu genel müdürlüğün çatısı altındaki çocuk ve gençlerle ilgili kuruluşlar ve birimler şunlardır. 1. Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri 2. Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri 3. Çocuk ve Gençlik Merkezleri 4. Kreş ve Gündüz Bakım Evleri 5. Yetiştirme Yurtları 6. Sevgi Evleri Çocuk Evleri 7. Çocuk Yuvaları 8. Çocuk Gözlem Evleri. Bu kuruluşları kitabın çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet kuruluşları bölümünde ünite 3 tanıyacaksınız. Ancak en yaygın ve temel olan ikisini burada tanıtacak olursak, ana babası olmayan sahipsiz çocukların devlet eliyle barındırılıp bakıldıkları yerler çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarıdır. Çocuk yuvalarında 0-12 yaş çocuklar, yetiştirme yurtlarında 13-18 yaş gençler koruma altında tutulurlar. Bu kuruluşlar gençlerin ve özellikle çocukların korunmalarına, bakımlarına, eğitilmelerine yönelik kuruluşlardır. Her çocuk ve genç korunması gereken bir değerdir. Ancak devletin bu alanda öne aldığı, korunma ve bakımlarına özel önem verdiği bireysel olarak özürlü, engelli, ailesi olmayan, yardımsız, desteksiz, zarara uğramış, mağdur çocuklar ve gençlerdir. Bunların başında sokak çocukları gelir. Sokağa düşmüş, sokakta, köprü altlarında, boş binaların avlularında geceleyen çocuklar gelir. Okula gidemeyen çocuklar gelir. Bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan rehabilite edilmeleri gerekli olan çocuklar ve gençler gelir. Korunmaya muhtaç çocuklar gelir. İnternet çocuk ve gençlikle ilgili kamusal sosyal hizmetlerin neler olduğunu öğrenmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilgili web sayfasına http://www.çocukhizmetleri.gov.tr/ ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili web sayfasına http://www.gsb.gov.tr/bakanlik/teskilat/temassiz/bakanlik. Bakınız. Her iki sayfada da zevkli bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu kapsam içine giren çocuk ve gençlerin bakımı ve korunmalarına ilişkin işlemler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün üzerindedir. Genel Müdürlük'te korunmaya muhtaç çocuklar ve gençler için Çocuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bulunmaktadır. Kamu kuruluşu olan bu genel müdürlüğün yapısı içinde sadece kamuda çalışan elemanlar görev almaz. Gönüllüler de güzel işler yapabilir. Sizler de hafta sonlarınızda, boş zamanlarınızda bir çocuk yuvasına giderek, bir yetiştirme yurduna uğrayarak bir gönüllü olarak gönüller kazanabilirsiniz. Yeni yerler tanıyabilir, yeni kimselerle tanışabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar edinirken yeni bir alanda bir hizmeti yerine getirmenin coşkusunu yaşayabilirsiniz. İnternet gönüllü çabaları sosyal hizmete katmak için gönüllü örgütlenmeler de var. Gönüllü çabalarınızı sosyal hizmet kuruluşlarına bir noktadan katmak için izleyiniz. http://www.joseph.org/index.php soru işareti opti.com /onetpage/temiz1 2011 yukarıdan beri andığımız bu tür kuruluşlar dışında insanların çocuklarıyla ilgili her türlü sorusunu sorup bilgi alabileceği kuruluşlara da gereksinim vardır. Bunlara danışma merkezleri. Buralarda verilen hizmetlere de danışma hizmetleri adı verilir. Kamuya ait, çocuklar ve gençlerle ilgili hizmet veren bağımsız bir danışma merkezi yoktur. Bu konularda çocukların, gençlerin ve ailelerinin danışma alabilecekleri yerler bakanlığa bağlı il müdürlükleri bünyesinde etkinlik gösteren aile danışma merkezleri ile toplum merkezleridir. Çocuklar ve gençler buralarda hem hoşça vakit geçirip istedikleri türde etkinliklere katılırlar. Hem de istedikleri konularda sorup danışarak bilgiler alırlar. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın illerdeki kolları olan il müdürlükleri kamu hizmeti veren kurumlar olarak bakanlığın illerdeki ve kimi ilçelerdeki uygulama birimleridir. O il ve ilçelerdeki sosyal hizmet kuruluşları bu müdürlüklere bağlı olarak çalışırlar. İl müdürlüklerinde ayrıca koruyucu aile, evlatlık verme gibi işlemler yapılır. Bu işlemlerin neler ve nasıl olduğunu da sosyal hizmet uygulamaları dersinde öğreneceksiniz. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında özürlüler ve yaşlılara verilen hizmetler ve bu hizmetleri sunan kuruluşlar yer almaktadır. Genel müdürlük yapısı içinde özürlü ve yaşlı daire başkanlıkları bulunmaktadır. Özürlü Daire Başkanlığı çatısı altında özel bakım merkezleri vardır. Buralarda bedensel, ortopedik, zihinsel ve ruhsal özürlü ve engellilerin yataklı bakımı yapılır. Çok az sayıda gündüzlü gelenler de bulunmaktadır. Bu sosyal hizmet kuruluşlarının kapasiteleri ortalama 30 ile 190 arasındadır. Bu kuruluşlar büyük çoğunluğuyla karmadır. Yani kadınlar ve erkekler birlikte ayrı koridorlarda ya da katlarda kalmaktadırlar. Sadece iki kuruluş sadece erkek özürlü kabul etmektedir. Kuruluşların engellilik sınıflandırması yoktur. 100 kuruluşun kimilerinde sadece bedensel ya da zihinsel engelli olabildiği gibi, bu engellilik türlerinden ikisinin bir arada olduğu ya da üçüne birlikte tedavi verildiği istatistiklerden anlaşılmaktadır. Yaş grupları olarak da bu kuruluşlarda 7 yaşından en ileri yaşa kadar her yaş grubundan özürlü ya da engelli bulunmaktadır. Bu kuruluşların çeşitleri ve sayıları ile ilgili bilgiyi bu kitabın ilgili ünitesinde bulacaksınız. Ünite 4, Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı çatısı altında huzur evleri ile huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri bulunur. Bunlar huzur evleri ile huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğine göre açılırlar. Huzur evi 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimleri karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu 21.02.2001 bölü 24.325 MD 4'te Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşunu ifade etmektedirler. AGI, MD 4E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde açılan huzur evlerinin dışında başka kamu kurumları tarafından da kendi emekli personeli için huzur evleri açılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak huzur evlerinin kuruluş ve işleyiş esasları hakkında yönetmelik 5 Nisan 1987 19422 bu huzur evlerinin kuruluş ve denetlenmelerini düzenler. Bunların dışında denetlemeleri ilgili makamca yapılan sivil toplum örgütlerine, dernek ve vakıflara, azınlıklara ve özel girişimlere, gerçek kişiler ait huzur evleri de bulunmaktadır. İnternet, Türkiye'de özürlüler ve yaşlılarla ilgili kamusal hizmetleri öğrenmek ve son sayılara ulaşmak için tıklayınız. http://www.ozurluveyasli.gov.tr/kamuya ait huzur evleri için kuruluşa kabul yaşı en az 55 olmalıdır. Daha düşük yaşta birinin kuruluşlara kabulü için müdürlüğün sosyal inceleme raporu ile durumu belgelemesi ve valiliğin onayı koşulu aranır. Yaşlıların kuruluşlara kabulünde ırk, renk, cinsiyet, dil, uyruk, tabiat, din, siyasal düşünce, felsefi, inanç ve eğitim gibi hiçbir ayrım yapılamaz ve varsa geçmişteki yükümlülükleri göz önüne alınmaz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yaşlılar için bir de gündüzlü bakım kuruluşları ile evde bakım hizmetleri de bulunmaktadır. Bu hizmetler evlerinde aileleri ile ya da yalnız yaşayabilen yaşlıların boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla açılan gündüzlü merkezlerdir. Buralarda yaşlılara danışmanlık hizmeti verilir, sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek sağlanır. Çevre edinmeleri, diğer arkadaşlarıyla gönüllerince vakit geçirmeleri için ortam yaratılır. Bu kuruluşlara gündüz vakit geçirmek ya da danışma almak için gelen yaşlılar üye yapılmakta. Gelip gidişlerinde süreklilik sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kuruluşların sayısı Türkiye'de toplam 5'tir. Bunların eskiden adları Yaşlı Dayanışma Merkezleri idi. 2009 yılında adları Yaşlı Hizmet Merkezleri olarak değiştirilmiştir. Bunlar Ankara, Eskişehir, Çanakkale, Kırıkkale ve İzmir kentlerindedir. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezleri de bulunmaktadır. Bunların arasında kamuya, yerel yönetimlere, özel girişime ve STÖ'ne bağlı olanlar vardır. Bunların da ve işlevlerinde farklar vardır. Kimisi bakım ve rehabilitasyon merkezi olarak görev verirken, bir kısmı da bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanında aile danışma hizmetleri de vermektedir. Bu ikinci grubun sayısı azdır. Toplam 83 kuruluşun 17'sinde aile danışma hizmeti vardır. 18 gündüzlü, 65'i yatılı, özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğünün webde yayınladığı çizelgede 83 kuruluşun 17'sinin erkeklere, 6'sının kadınlara özel olduğu, 17'sinin de karma olduğu sayılabilmektedir. Geri kalan 40 kuruluşun hangi kategoriye girdiği belli değildir. www.ozida.gov.tr/soru-menu Ozurlu Ampersand Sayfa 4 2012 15 12 2011 itibariyle gündüzde hizmet veren yaşlı bakım merkezlerinin kamuya ait 5 örneği dışında Türkiye'de bir de özel girişim eliyle açılanı ile 2 STÖ tarafından açılan gündüzde yaşlı bakım merkezi vardır. Özel girişim eliyle açılan merkez Yalova'da 2010 yılında hizmete girmiştir. 2003 yılında SHEK Yeni Mahalle Belediyesi ile Ankara Alzheimer Derneği arasında imzalanan ortak protokol ile Ankara Alzheimer Hastası Yaşlılar Gündüzlü Bakım Merkezi açılmıştır. Bu, kamu ile STÖ işbirliği için güzel bir örnektir. Bunun gibi, 2011 yılında da SHEK ile İstanbul Alzheimer Derneği'nin aralarında yaptığı ortak protokol ile İstanbul Yaşlı Hizmet Merkezi açılmıştır. Bu merkezlerde sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, hemşireden oluşan meslek ve sağlık elemanları ile bakım elemanları çalışmaktadır. Kadının statüsü genel müdürlüğü bu genel müdürlüğün amacı, toplumda kadının statüsünün güçlendirilmesine destek vermek, bu alandaki çalışmaları desteklemek ve hızlandırmak, özel konumlarından ötürü mağdur olan, mağdur edilen, toplumdaki gerçek yerinin dışına itilmek istenen ya da şiddet gören kadınlara sahip çıkmak, yasal çerçevede haklarına kavuşmaları için gerekenleri yapmaktır. İnternet kadınlarla ilgili düzenlenmiş ve yürütülen kamusal hizmetleri daha yakından tanımak için web sayfasında gezinmek ister misiniz? http://kadinstatusu.gov.tr/terekadın sadece iki cinsli insan soyunun bir tarafı olarak değil toplumsal bir varlık olarak görülmelidir. Toplumu oluşturan bireylerin yarısı kadınlardan oluşur. Ayrıca kadınlar sadece ailenin, çocuk doğuran, aileyi ayakta tutan bir bireyi olarak değil toplumun oluşumu ve düzenlenmesinde de önemli roller üstlenen bir toplumsal cinsiyet olarak görülmelidir. Kadınsız toplum olamayacağı gibi toplumun dirlik ve düzeninde kadının da etkisi ve önemi çok büyüktür. Nasıl ki ailenin sağlığı için kadına büyük görevler düşmektedir, toplumun sağlığı için de aynı derecede kadının varlığı ve katkısı önem taşır. Toplumsal denge için kadının da toplumun işleyişine eşit derecede katılması gerekmektedir. Kadın, belirli iş bölümü içinde toplumu oluşturan ana ögelerden biri olarak görülmediği takdirde, hem kadınlar dile getirmeseler de insan olarak sorunlar içinde yüzecek, hem toplum sorunlu olacaktır. Çocuğun, yaşlının, erkeğin olduğu kadar kadının sorunu da toplumun sorunudur. Toplumun sorunu da kadını da ilgilendirir. Bu anlayışla, kadının bir toplumsal cinsiyet olarak toplumda erkekle eşit statüde yer alabilmesi yolunda çalışmalar yapmakla görevlendirilen kadının statüsü genel müdürlüğü, bir yandan kadının toplumdaki statüsünün yükseltilmesi için çalışmalar yaparken diğer yandan da kadının bireysel ya da toplum içinden doğan sorunlarının çözümü için önlemler alır, kuruluşlar açar ve kadınlara destek çıkar. Bu genel müdürlüğe bağlı en önemli sosyal hizmet kuruluşları kadın konuk evleridir. Kadın konuk evleri kocalarından, sevgililerinden ya da birlikte yaşadıkları erkeklerden şiddet gören kadınların devlete başvurmalarıyla varsa küçük çocuklarıyla birlikte koruma altına alındıkları yataklık kurumlardır. Buralarda sosyal çalışmacılar, psikologlar görev yaparlar ve aile içindeki sorun çözüldüğü zaman kadın tekrar evine döner ya da kendisi için yeni bir yaşama ve çalışma düzeni kurulur. Eşlerinden ya da yakınlarındaki diğer erkeklerden şiddet gören kadınların geçici olarak barındırıldıkları yataklı duruluşların genel adı sığınma evidir. Daha çok belediyeler ya da STÖ'leri tarafından açılan bu tür kuruluşlarda sığınma evi kavramı kullanılmaktadır. Bakanlığın kadın konuk evleri ile sığınma evleri arasında görev ve işlev bakımından bir fark yoktur. Almanca'da da Frauenhaus denmektedir ki Türkçe karşılığı kadınlar evidir. Sıra sizde 7 sığınma evleri ya da kadın konuk evleri hangi amaçla kurulurlar? Sıra sizde 7 yanıt sığınma evi ya da kadın konuk evi yakınlarındaki erkeklerden, özellikle eşlerinden şiddet gören kadınların kaçarak sığındıkları, sorun çözülene, kadının bir iş sahibi olana, kendi yaşamını yeniden kurana kadar kaldığı yatılı kuruluşlardır. Bakanlığın kurulmasıyla SHEK bünyesinde bulunan toplam 52 kadın konuk evi bu genel müdürlüğün bünyesine alınmıştır. Bakanlığın kurulmasından sonra bir kadın konuk evi daha açılarak kuruluş. 01.11.2011 sayı 53'e yükseltilmiştir. Hepsi yatılı olan kadın konuk evlerinin toplam yatak kapasitesi 1182'dir. 31.12.2011 Bu kuruluşların adreslerinin gizli olması yapılan işin gereğidir ve sadece resmi makamlar tarafından bilinmektedir. TCA ile 2011 Kadın Konuk Evleri dışında kadın danışma merkezleri ve buluşma merkezleri de düşünülebilir. Ancak genel müdürlüğe bağlı kadın danışma merkezi bulunmamaktadır. Kadınlara, Çocuklara ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetleri bakanlığa bağlı il müdürlükleri bünyesinde yer alan aile danışma merkezleri ve toplum merkezlerinde verilmektedir. Kamuya ait, kadınların kendi aralarında bir araya gelerek görüştükleri, zaman geçirdikleri kadın buluşma merkezleri bulunmamaktadır. Bunlar daha çok belediyeler bünyesindedir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, sosyal devletin bir gereği olarak geçici ya da sürekli olarak gelirden yoksun ve yoksul yurttaşlarımıza aynı ve nakdi yardım sağlamak amacıyla kurulmuş bir genel müdürlüktür. Sosyal yardım, biliyorsunuz, kredi gibi bir süre sonra geri istenen ya da prim gibi kişinin gelirlerinden düzenli olarak kesilen paralar karşılığında verilen bir para değildir. Karşılıksız ödenen paradır. Hiçbir zaman geri istenmez. İnternet http://www.sydgm.gov.tr/ web sayfasından kamusal sosyal yardımlar ile ilgili son bilgileri alabilir. Gezinerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Sosyal yardımlar çeşitli kategorilerde sağlanmaktadır. Yardımlar aile, sağlık, eğitim, özürlü yardımlarıyla özel amaçlı yardımlar olmak üzere 5 ayrı kategoride sınıflandırılmışlardır. Aile yardımları olarak ailelere gıda, yakacak ve barınma yardımları sağlanmaktadır. Sağlık yardımları olarak tedavi giderleri karşılanmakta ve şartlı nakit transferleri ŞNT adı altında belirli koşullar altında olan yurttaşlara sosyal yardımlar yapılmaktadır. Örneğin, ailede anne adaylarına ya da annelere karınlarındaki bebeklerinin ya da 6 yaşından küçük çocukları ile kendi sağlıkları için yapılan parasal yardımlardır. Bu ödemeler doğrudan anneye yapılmaktadır. Kitap Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yayını olan bu sempozyum kitabına kütüphanelerden ulaşarak yararlanabilirsiniz. Eğitim yardımları olarak okuyan çocuklar için verilen eğitim materyali yardımları, taşımalı eğitim desteği, yüksek öğrenim bursu, özürlü gençlerin ya da özel eğitime gerek duyan çocuklar ve gençlerin eğitimi için kendilerini ev ve okul arasında taşımaya ayrılan yardımlar da bu kategoriye girmektedir. Bir de yoksul ailelerin çocuklarının eğitim masraflarına katkı vermek için doğrudan annelere verilen şartlı nakit transferleridir. Özürlü yardımları kategorisine sosyal güvencesi olmayan özürlü yurttaşlarımıza topluma uyumları için sağlanan her türlü aynı ve nakdi yardımlar girmektedir. Özel amaçlı yardımlar da doğal afet, terör, yangın, sel gibi özel durumlarda mağdur olan yurttaşlarımıza belirli süreler için verilen aynı ve nakdi yardımlardır. Bunun gibi yoksul yurttaşlarımızın karınlarının doyurulması için açılan aşevleri de bu kategoriye girmektedir. Bu sosyal yardım hizmetleri il ve ilçelerde kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla verilmektedir. Bunların sayısı 973'tür. Bu vakıflar 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na uygun olarak kurulur ve hizmet verirler. 1986 bu yasa çerçevesinde oluşturulan fondan, gene bu yasa çerçevesinde belirlenmiş kurallara göre sosyal yardımlar dağıtırlar. Vakıfların karar organı her vakfın genel yönetimini yapan mütevelli heyetlerdir. Bunlar illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanlığında toplanırlar. İl vakıflarının mütevelli heyetleri, valinin başkanlığında belediye başkanı, defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü, İl Müftüsü, bir köy muhtarı, bir mahalle muhtarı, 3294 sayılı kanunda belirtilen amaçlara yönelik etkinliklerde bulunan iki sivil toplum örgütü temsilcisi ve iki hayırsever yurttaştan oluşmaktadır. İlçe vakıflarının mütevelli heyetleri de kaymakamın başkanlığında, belediye başkanı, mal müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığı'nın ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü, ilçe müftüsü, bir köy muhtarı, bir mahalle muhtarı ve kanunda belirtilen amaçlara yönelik etkinlikte bulunan bir sivil toplum örgütü ve iki hayırsever yurttaştan oluşmaktadır. Dikkat: soldaki simge Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sokulan sosyal yardımlar konusunda yurttaşların her zaman ulaşabilecekleri bir acil yardım numarasıdır. Bu numaradan yoksul yurttaşlarımızın sorunlarının yanıtlarını öğrenebilecekleri bilgisini onlara verebilirsiniz. Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı 08.06.2011 gün ve 27.958 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 14. maddesine dayanarak kurulmuştur. Amacı, şehitlerimizin anılarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin ekonomik ve sosyal her türlü mağduriyet ve yoksulluklarını gidermek amacıyla ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine ön ayak olmak, bunu koordine etmek. Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım etkinliklerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu temel amaca ek olarak, şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kişi ve kuruluşların da desteğini sağlamak ve bu amacı gerçekleştirmek. Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumla uyum içinde yaşamaları amacıyla çalışmalar yürütmek. Bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici etkinlikler yapmak, gazilerin toplumsal yaşama uyumları, tedavi gereksinimlerinin karşılanması, istihdam sorunlarının çözülmesi ve sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek. internet şehit yakınları ve gazilere verilebilecek sosyal hizmetler hakkında daha fazla bilgi alabilmek için tıklayınız. http://www.aile.gov.tr/html/93/sehit Yakınları, kira ve gazi hizmetleri şehit ve gazi yakınları arasında iletişim sağlamak, arttırmak ve dayanışmayı güçlendirmek. Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardım kampanyalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, istismar amaçlı girişimlere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü önlemi almaktır. www.aile.gov.tr/html/93/sehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri 2012 Gene bu daire başkanlığının görevleri arasında şehitlere toplumun gösterdiği saygı ve değerin korunması ve artırılması, gazilerimizin toplumda gereken değeri ve saygıyı görmeleri, ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarına eğilinmesi, bu sorunların bunların giderilmesi için devlet olarak çareler aranması ve uygulanması gibi çalışmalarda sayılabilir. Diğer kamu kurumlarına bağlı olan sosyal hizmet kuruluşları kamu elindeki sosyal hizmet kuruluşlarının temel örgütü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'dır. Ancak bu bakanlık dışında da birçok kamu kurumu sosyal hizmet kuruluşlarına sahiptir. Örneğin Ziraat Bankası gibi kamusal bankalara bağlı personelin çocukları için açılan kreşler, TC emekli sandığı bünyesinde bulunan yaşlı bakım merkezleri, huzur evleri, birçok kamu kuruluşunun eğitim ve dinlenme tesisleri birer sosyal hizmet kuruluşu olarak görülmelidir. Valiliklere bağlı da birçok sosyal hizmet kuruluşları vardır. Özellikle büyük kentlerin bulunduğu valilikler çocuklar, kadınlar, yoksullar, hastalar, sokakta yaşayan yurttaşlar ve benzeri için sosyal hizmet kuruluşları açmaktadırlar. Örneğin, Ankara Valiliği tarafından açılan Sokak Çocukları ve Ankara Madde Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, yaşlılara, engellilere evlerinde uzaktan destek sağlayan Yaşam Destek Merkezi, tedavi amacıyla Ankara'ya gelen hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz konaklamaları için konuk evi, kimsesiz, mekansız ve sokakta yaşayan yurttaşların barındırılmaları için açılan yatakhaneler bu kapsamda görülmelidirler. Tüm Türkiye'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları valiliklere bağlı olarak hizmet vermektedirler. Dikkat kitabımızda valilikler kamu kurumları, valiliklere bağlı çalışan il özel idareleri yerel yönetimler kapsamına alınmıştır. Çünkü il özel idareleri halkın yerel gereksinimlerini karşılamak üzere görev yapar ve karar organları seçimle gelir. Anayasa MD 127 İl Özel İdareleri Merkezi Yönetim ile belediye ve köyler arasında yer alır. Gene Ankara Valiliğince Ankara Çocuk Dostu Şehir İl Meclisi oluşturulmuş. çocukların kent yönetimine katılmaları ve bu alanda eğitilmeleri sağlanmıştır. Bunun gibi, halk günü uygulamaları ile ayrıca valiliklerin gerçekleştirdiği çeşitli sosyal projelerde valiliklerin sosyal hizmet alanında gerçekleştirdikleri etkinliklerdir. Örneğin, Ankara Emekliyiz Gönüllüyüz projesi gibi. Benzer düzenlemeler başka illerde de görülmektedir. Valilikler bu tür hizmetlerini doğrudan yapabildikleri gibi birçoğunda yerel nitelik taşıyan il özel idareleri aracılığıyla yaşama aktarıp sürdürmektedirler. Yerel yönetimlere ait sosyal hizmet kuruluşları valilikler tarafından yürütülen birçok sosyal hizmet uygulamaları özellikle büyükşehir belediyeleri ve kapsamlarında yer alan belediyelerce de yürütülmektedir. Belediyelere bütün bu sosyal görevler 5393 sayılı belediye kanunu ile sağlanmış. Yasanın 3. bölümünde belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları başlığı altında yer alan belediyenin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14. maddesi ile verilmiştir. Benzer sosyal hizmetler 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununda da yer almaktadır. Yoksul kentteşlere, yurttaşlara, özürlülere sosyal yardımlar olduğu kadar, kentte yaşayanların kentsel ve toplumsal bütünleşmelerini sağlayacak her türlü sosyal hizmet belediyeler görev olarak verilmiştir. Örneğin bir büyükşehir belediyesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kadın buluşma merkezleri, aile yaşam merkezleri, engelli kafeleri, çocuk kulüpleri, gençlik merkezleri, çocuk meclisi, Ankara sokaklarında çalışan çocuklar merkezi, hanımlar, yaşlılar, engelliler lokalleri ve benzeri birer sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Buralarda sosyal çalışmacılar ve kendileriyle bütünleşik hizmetler veren diğer sosyal meslek sahipleri halkın her kesimine farklı gereksinimlere göre farklı sosyal hizmetler sunarlar. Birçok büyükşehir belediyelerinde açılan çocuk meclisleri ile çocuklar şimdiden yönetime katılmanın deneyimini kazanmaktadırlar. Büyük belediyeler, bunların arasında Ankara Belediyesi üniversite girişlerinde sabah kahvaltı yapmadan okula gelen öğrencilere çorba dağıtarak önemli bir hizmet yerine getirmektedir. Çünkü benzinsiz arabanın yol yürümeyeceği gibi öğrenciler olarak sabah sağlam bir kahvaltı yapmadan okula gelerek derse girmenin dersi anlamada, zihni çalışmada hiçbir yararı olmayacağı da bilinmelidir. Kentin sokakta yaşayan, evsiz barksız ve karnını doyurmakta zorlanan sakinlerine sosyal yardım yapmak da yerel yönetimlerin görevleri arasındadır. Aşevleri ile yoksullara düzenli yemek çıkarılması, geliri olmayan hanelere yiyecek ve kışın kömür dağıtımı da belediyeler için sosyal yardım hizmetleri arasındadır. Belediyelerin gerçekleştirdiği sünnet düğünleri, toplu evlendirme törenleri, engelliler spor kulüpleri, engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı gibi hizmetler de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bu tür sosyal hizmet kuruluşları daha çok büyük kent belediyelerinden, büyükşehir belediyelerinden başlamak üzere tüm Türkiye'de yaygın olarak görev yapmaktadırlar. Sıra sizde 8 belediyeler yaptıkları sosyal hizmetlerin yasal dayanağı nedir? Sıra sizde 8 yanıt belediyelerin yaptıkları sosyal hizmetlerin yasal dayanakları 5393 sayılı belediye yasası ile 5216 sayılı büyükşehir belediyesi yasasıdır. Özel girişime ait sosyal hizmet kuruluşları özel girişimde yapısı gereği gelir getirici sosyal hizmetlerin yürütülmesinde işlev üstlenmektedir. Örneğin özel huzur evleri, yaşlılar ve diğer bakıma muhtaç olanlar için özel bakım evleri, kreşler, gündüzlü bakım merkezleri, öğrenciler için etüt merkezleri, engelli rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları gibi. Bunların sayıları yıldan yıla değişmekle birlikte kentsel yoğunlaşmanın artmasıyla sayılarında artış ve niteliklerinde sürekli gelişme ve iyileşme görülmektedir. Özel girişimin sosyal hizmet kuruluşları içinde payı hızla artmaktadır. Örneğin sayıları tüm ülkede hızla artan özürlü ve engelliler için özel rehabilitasyon merkezleri bunun örneğidir. Bugün hemen hemen tüm illerimiz ve ilçelerimizde özel rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. Bunun gibi kreşler, öğrenci etüt merkezleri, huzur evleri, öğrenci yurtlarının sayıları da giderek artmakta ve büyük bir hizmet boşluğu bu sayede doldurulmaktadır. Kitap Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşlarını baştan sona tanıtan bir kitap henüz yayınlanmamıştır. Ancak kimi yayınlarda sosyal hizmet kuruluşları ve hizmetleri tanıtılmaktadır. Bunlarından biri, Şeker, Aziz, 2009, 101, Soruda Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Ankara, Sabe Yayını. Yukarıda tanıtılan kitabın tamamının okunmasının hem basit hem de yararlı olacağı açık olmakla birlikte, özellikle 8. bölümü sosyal hizmet uygulamalarına ayrılmıştır. Bu bölümde okudukça sosyal hizmet uygulamalarının kurumsal boyutunu da görebilirsiniz. Sivil toplum örgütlerine ait sosyal hizmet kuruluşları sivil toplum örgütleri. Yani dernekler ve vakıflar da sosyal hizmet kuruluşlarına sahiptirler. Bunların en büyük özelliği kar amacı olmayan örgütler ve kuruluşlar olmalarıdır. Vakıf ve dernek yönetimleri tarafından açılırlar ve işletilirler. Bunların Türkiye çapında ün yapmış olanlarından birkaç örnek vermek gerekirse, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, ZİÇEV, 1982, Ankara. Bu bir sivil toplum örgütüdür. STÖ, bu vakfa ait çok sayıda eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile eğitim merkezleri vardır. Bunlar sosyal hizmet kuruluşları, bir başka deyişle sivil toplum kuruluşlarıdır. STK, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı, 1986, Ankara, Sosyal Hizmet Kuruluşları olarak bu STÖ'ne ait çeşitli kentlerde ve ilçelerde yaşlı köşkleri, huzur evi, bir kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Özev, bu vakfa ait çeşitli eğitim hizmetleri, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri vardır. 1994, Ankara, Lösemili Çocuklar Vakfı, Lösev, Devir ST Ödür, 1998, Ankara, bu STÖ tarafından açılmış, kendisine bağlı ve kar amacı gütmeden çalıştırılan birkaç STK'ları bulunmaktadır. Lösante, Lösemili Çocuklar Hastanesi, Lösemili Çocuklar Okulu, Lösemili Çocuklar Köyü gibi www.losev.org.tr/ve2/2012 bunlar gibi çeşitli illerimizde gereksinim içindeki çocuklara, yaşlılara, engellilere, kadınlara ve benzeri yönelik olarak daha birçok vakfa ve derneğe ait sosyal hizmet kuruluşları bulunmaktadır. Ayrıca birçok STÖ kendi gönüllü güçleri ya da vakıf işletmeleri eliyle kaynaklarını yaratarak lise ve üniversite öğrencilerine burs, yoksullara yiyecek, giyecek gibi aynı mal olarak ve nakdi para olarak sosyal yardım dağıtımında, engellilere tekerlekli sandalye dağıtımında büyük rol oynamaktadırlar. Benzer örnekler hem kendi ülkemizde hem de diğer ülkelerde yaşanan deprem gibi büyük felaketlerde de görülmektedir. Deprem bölgelerinde bağışlarla sağlanan maddi, aynı ve nakdi yardımların dağıtılmasının yanı sıra kimi STÖ'leri eliyle sosyal ve psikolojik destek sağlama çalışmaları da yürütülmektedir. Dikkat 2011 yılında son 60 yılın en büyük kuraklığını yaşayan Somali'ye Türkiye'den de besin, sağlık ve eğitim yardımları gitti. Bunlar STÖ'leri eliyle düzenlendiler. İnsani Yardım Vakfı, İHA adlı STÖ bu konuda etkin rol aldı. www.ihh.org.tr/hatta son yıllarda Türkiye'nin vakıflar eliyle yaptı. Sosyal hizmetler ülke sınırlarını aşarak Afrika'nın geri kalmış ülkelerine ya da açlık ve yokluk çeken kimi ülkelerine de uzanmıştır. Örneğin, 2011 yılında İnsani Yardım Vakıfları tarafından Somali'deki açlara götürülen yiyecek ve sağlık yardımları uluslararası sosyal hizmetlerinde sivil toplum örgütleri eliyle önemli ölçüde geliştirilebileceğinin örnekleridir. Özet, Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşları sosyal hizmet alanlarında görev yapan, belirli özel gereksinim gruplarına hizmet veren gündüzde ya da yatılı kuruluşlardır. Bunlar Türkiye'nin çeşitli illerine ve ilçelerine dağılmış durumdadırlar. Bu kuruluşlar öncelikle kamu yönetimi altında bulunanlar, yerel yönetimlere bağlı olarak görev yapanlar, ticari amaçlarla kazanç sağlamak için özel girişim eliyle kurulanlar ve kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerine bağlı olanlar olarak 4 kategoride ele alınabilirler. kamu kurumlarına bağlı olanlar yoğunlukla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında bulunmaktadırlar. Eğer yasal bir değişiklik yapılmazsa 2014 yılına kadar bakanlık bünyesinde kalacaklar. Daha sonra il özel idarelerine aktarılacaklardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dışında kamu kuruluşları anlayışıyla yönetilen başka sosyal hizmet kuruluşları da bulunmaktadır. Bunlar SGKB birimlerine bağlı huzur evleri, TC, Ziraat Bankası gibi kamu bankalarına ait kreşler, eğitim ve dinlenme kampları ve benzeri bulunmaktadır. Yerel yönetimlere bağlı huzur evleri, kreşler, sağlık merkezleri bulunmaktadır. Bunlar daha çok büyük kentlerde ve büyük belediyelerde bulunmaktadırlar. Her belediyenin böyle bir sosyal hizmet kuruluşuna sahip olması kolay değildir. Ama zamanla yaygınlaşması beklenmelidir. İllerde bulunan il özel idareleri de yerel yönetim kapsamında değerlendirilirler. İl özel idarelerine ait çocuk ve gençlik merkezleri, kadın sığınma evleri, yaşlı ve hastalara yataklı kuruluşlar, dilenci ve sokak çocuklarını toplama merkezleri, sosyal danışma merkezleri gibi kuruluşlar bulunmaktadır. Yukarıda söylediğimiz gibi 2014 yılından sonra 633 sayılı KHK uyarıcı bakanlık çatısı altındaki sosyal hizmet kuruluşlarının tamamı il özel idarelerine devredilecektir. Özel girişime ait sosyal hizmet kuruluşları sınırlıdır. Takdir edilir ki, özel girişim yetim ve öksüz çocukları ve gençleri için bakım merkezleri kurmaz. Bundan sağlayacağı bir gelir bulunmamaktadır. Özel girişim daha çok gündüz bakım merkezleri, yani kreşler, huzur evleri, yaşlı bakıcısı ve benzeri diğer meslek elemanları için iş edindirme merkezleri gibi kuruluşlar açabilir. Sivil toplum örgütlerine ait sosyal hizmet kuruluşlarının özelliği de kar amacı olmayan kuruluşlar olmasıdır. Hayırseverlerden, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardan, çeşitli yardım kaynaklarından toplanan bağışlarla yaşarlar, yaşatırlar. Sosyal hizmet kuruluşları seçilen hizmete, tüzel konumlarına, seçilen nüfus grubuna, üstlendikleri işlevlere, amaçlarına, çalışma modellerine göre çeşitlendirilebilirler. Bunun yanı sıra hepsinin kendine özgü özellikleri vardır. Ortak özellikleri de insana hizmet sunmaları, özel gereksinim gruplarına hizmet sunmaları ve hizmetlerindeki sürekliliktir. Kendimizi sınayalım soru: bir sosyal hizmet kuruluşları deyince ne anlamalıyız? Soru 1. A seçeneği yol, su, elektrik hizmetleri. Soru 1. B seçeneği belediyelerin hal hizmetleri. Soru 1. C seçeneği yoksullara, sokak çocuklarına, yaşlılara, engellilere verilen kurumsal hizmetler. Soru 1. D seçeneği öğrencilere verilen öğretim hizmetleri. Soru 1. E seçeneği hastanelerdeki tıbbi sağlık hizmetleri. Soru 1'in doğru yanıtı C, yanıtınız yanlış ise, sosyal hizmet kuruluşu ne demektir? bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Aşağıdakilerden hangileri çocuklara verilen sosyal hizmetler kapsamına girer? Soru 2. A seçeneği okul öğretimi. Soru 2. B seçeneği çocuk tedavi kliniğindeki sağlık hizmetleri. Soru 2. C seçeneği beden eğitimi dersi. Soru 2. D seçeneği yoksul çocuklar için sağlanan beslenme, sağlık, eğitim gibi yardımlar. Soru 2E seçeneği çocukların ana ve babaları ile hayvanlar bahçesine gitmeleri. Soru 2'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise çocuk hizmetleri genel müdürlüğü bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 kurum ile kuruluş arasındaki en belirgin fark hangisidir? Soru 3A seçeneği kurum büyük harfle kuruluş küçük harfle yazılır. Soru 3B seçeneği kurum küçüktür, kuruluş büyüktür. Soru 3C seçeneği kuruluş geneldir, kurum özeldir. Soru 3D seçeneği kuruluş Türkiye'nin her tarafında bulunur, kurum sadece Ankara'dadır. Soru 3E seçeneği kurum merkezi ve geneldir. Kuruluş özel gereksinim gruplarına birebir hizmet verilen daha dar ölçekli örgütlenmelerdir. Soru 3'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise kuruluş ve kurum bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 rehabilitasyon ne demektir? Soru 4A seçeneği belirli özel gereksinim gruplarının tedaviden sonra ya da tedavi dışında daha sorunsuz yaşayabilmeleri için gündelik yaşama alıştırma ve uyumlaştırma hizmetleri. Esenlendirme. Soru 4B seçeneği ilkokul öğrencileri için etüt dersleri. Soru 4C seçeneği elektrik enerjisi kaynağı. Soru 4D seçeneği koşuya dayalı bir spor türü. Soru 4E seçeneği boş zaman değerlendirme hizmetleri. Soru 4'ün doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise rehabilitasyon bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 yalnız yaşayan ve ailesi içinde bakımları mümkün olmayan yaşlıların geceli gündüzlü kalarak bakıldıkları kuruluşların adı nedir? Soru 5A seçeneği yaşlı dinlenme evi. Soru 5B seçeneği boş zaman değerlendirme merkezi. Soru 5C seçeneği yaşlı buluşma yerleri. Soru 5D seçeneği huzur evi. Soru 5E seçeneği yaşlı sağlık merkezi. Soru 5'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 6-0-12 yaş arasında anasız babasız ve bakacak kimsesi olmayan çocukların devlet eliyle bakıldıkları yatılı kuruluşların adı nedir? Soru 6A seçeneği çocuk yuvası. Soru 6B seçeneği kreş. Soru 6C seçeneği çocuk yatakhanesi. Soru 6D seçeneği gündüz bakım evi. Soru 6E seçeneği çocuk ve gençlik merkezi. Soru 6'nın doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise çocuk hizmetleri genel müdürlüğü bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Şiddet gören kadınların korunup şiddetten uzak yaşayabilmeleri için geçici bir süre barındırıldıkları sosyal hizmet kuruluşu hangisidir? Soru 7A seçeneği hastane. Soru 7. B seçeneği koruma ve kollama evi soru 7. C seçeneği kadın yurdu soru 7. D seçeneği sığınma evi soru 7. E seçeneği yatılı kadın merkezi soru 7'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise kadının statüsü genel müdürlüğü bölümüne yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 dernek ve vakıflar gibi özel yasalarla sivil toplumun kurduğu üst örgütlenmelere ne ad verilir? Soru 8A seçeneği sivil toplum örgütü. Soru 8B seçeneği sivil toplum kuruluşu. Soru 8C seçeneği sivil kuruluş. Soru 8D seçeneği özel kurum ve kuruluş. Soru 8E seçeneği sivil kurum. Soru 8'in doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 belirli gereksinim sahiplerine düzenli kurumsal hizmet verilmesi için sivil toplum örgütlerine bağlı olarak ve kar amacı gütmeden çalışan kuruluşlara ne ad verilir? Soru 9A seçeneği sivil toplum kuruluşu. Soru 9B seçeneği sivil toplum örgütü. Soru 9C seçeneği özel kuruluş. Soru 9D seçeneği kamu kurumu. Soru 9E seçeneği sosyal yardım vakfı. Soru 9'un doğru yanıtı A yanıtınız. Yanlış ise Türkiye'de sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 10-13-18 yaş arasında anasız babasız ve bakacak kimsesi olmayan gençlerin devlet eliyle bakıldıkları yatılı kuruluşların adı nedir? Soru 10A seçeneği gençlik merkezi soru 10B seçeneği çocuk ve gençlik merkezi soru 10C seçeneği yetiştirme yurdu soru 10D seçeneği gençlik serbest zaman merkezi soru 10E seçeneği öğrenci yurdu soru 10'un doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bölümünü yeniden gözden geçiriniz.